Merhabalar sayın izleyenlerimiz. Ahir Zaman ve Yaratıcı Dilleri programımıza hoş geldiniz. Bugün Akın Hocam ve Onur Hocam'la beraber iman hakikatlerinden bahsedeceğiz inşallah. Yine i̇nşallah. Evrim teorisinin geçersizliğini anlatacağız.
İnşallah.
İnşallah. Hocam uygunsa dondurucu sudaki yaşamı inceleyelim. Rusya'nın kuzeyinde, kuzey kutbuna çok yakın yerlerde deniz dibindeki sıcaklığın eksi 40 derecelere kadar hatta geçtiğini de görüyoruz. Ama bu soğukta bile Allah'ın yaratmış olduğu mükemmel ekosistem ve canlılardaki o tasarım, yaratılış harikası sebebiyle inşallah canlılar bulundukları ortama tam bir uyum içinde olduğunu görüyoruz.
İnşallah.
Mesela çok soğuk suda oluyor canlı ama besleniyor, avını avlayabiliyor, taktik yapabiliyor. Birçok özellikleri var ve hayatlarını devam ettirebiliyorlar maşallah.
Öncesinde bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Allah dünyada özellikle yaşamı çok çeşitli yaratıyor ve her yerde yaratıyor. Dünyada yaşamın olmadığı Allah neredeyse hiçbir yer bırakmamış durumda.
Evet, maşallah.
Okyanusun diplerinde, eksi santigrat derecelik soğuklarda, artı 200-300 derecelik hatta daha da fazla sıcaklıkların olduğu yanardağın eteklerinde yaşayabilen canlılar Allah yaratıyor. Fakat biz kainatta nereye gitsek, dünyanın dışına nereye gitsek, hiçbir canlıyla karşılaşamıyoruz. Dünyayı Allah yani özel bir yer olduğunu o kadar çok belli ediyor ki, her yerde bir yaşam formu var.
Evet.
İnsanoğlu mesela diyor ki, insanın illaki böyle 28-29 derecelik normal oda sıcaklıklarında işte belli bir vücut sıcaklığı, belli bir optimum havanın, oksijenin olduğu bayağı bir koşul gerekiyor insanın yaşayabilmesi için. Yani böyle suyun altında yaşam, eksi santigrat derecede daha diplerde yaşam olması Rabbimizin bize gösterdiği çok büyük bir mucize. Yani niye kendi kendine o kadar zor bir koşulda canlı yaşamaya başlasın ki yani? Öyle bir kendi kendine mi olur yani?
Öyle donanmıyor.
Adapte olmasından bahsediliyor mesela. Yani öyle bir şey isteniyor ki evrimcilerin söylediği şey. Öyle bir şeye tekabül ediyor ki. Yani bir canlının bir şeye ihtiyacı var mesela. Orada hemen radyasyon hazır bekliyor elinde böyle kağıtla. Neye ihtiyacım var diyor. Soruyor. Bana diyor mesela şu acayip üşüyorum şu anda.
Üçüncü kromozomdan bir adenini bir mutasyon yapar
mısın? Tabii tabii. Yani acayip üşüyorum diyor. Bana en az bir 4 santim bir yağ tabakası istiyorum diyor. Tamam diyor, not ediyor radyasyon. Hı hı. 4 santim yağ tabakası. Başka diyor tüy olsun diyor. Güzel beyaz tüy istiyorum ama diyor. Beyaz olsun.
Simetrik
diyor,
olsun diyor.
Simetrik olsun. Bir de hepsi aynı boyda olsun. Şimdi sen hani ayrı ayrı boylarda olmasa bir de belli bir mesafeye kadar uzasın dursun. Onunla uğraşamam ben, kesemem diyor mesela canlı. Radyasyonla konuşuyor canlı. Ondan sonra bir de fiber optik olsun. Şimdi güneş ışığı geldiği zaman içi boş olsun. Fiber optik olursa o ısı onun içinden geldiği zaman güneş ışığı benim derime kadar gider diyor. O da benim daha rahat ısınmamı sağlar diyor. İşte not alıyor musun diyor bir taraftan. Radyasyon not alıyor bunları. Tamam diyor, ne istiyorsan şimdi aynen yapacağım diyor. Hazır mısın diyor. Hazırım diyor. DNA'nı hazır tut diyor. İsabet ediyorum şu anda diyor. Bir isabet ediyor. Bir bakıyoruz 4 santim yağ tabakası depolamaya başlıyor yediği yemeklerden. Bir anda tüy çıkıyor. 5 santime gelince duruyor. Bakın hikaye üzerine hikaye. Yani evrimcilerin anlattığı olay bu işte. Yani orada mesela sempozyuma gittik. Ergin Deniz Öztürk'e soruyorum. Yani mesela bana şey dedi. Bak dedi, sperm sayısı çok fazla dedi. Yumurta bir tane. Bunu nasıl açıklayacaksın dedi. Dedim yaratılışı gösteriyor bu. Yani milyonlarca sperm olması gerekiyor. Bir tane yumurta olması gerekiyor o canlının üreyerek hayatını devam ettirebilmesi için. Yani milyonlarca yumurta bir tane sperm olsa o bir sperm kesinlikle o yumurtalara ulaşamaz. Milyonlarca yumurta olmasının bir anlamı kalmaz. İkisinin sayısı aynı olsa, milyonlarca sperm milyonlarca yumurta olsa, bir kere zaten anne karnında yani 2-3 bebek bile zor sayıyor zaten ve o şekilde rahimde gelişimini. Mesela en fazla ben 8 bebek duydum. O da hani çok zoraki olmuş bir şey. Yani 8 bebek doğuran bir bayan vardı. Milyonlarca sperm var. Milyonlarca da yumurta olsa nasıl hamile kalacak bu kişi?
Hiçbiri gelişemeyecek. Yeterli mesela.
Yani canlılar ulaşamadı mesela 1-2 hafta olduğu zaman zaten o insan patlayarak can verecektir. Dolayısıyla bu rakamlar Allah tarafından özel yaratılmış, zaten bunu gösteriyor. Oradaki öğrenciler de çok hevesli bir şekilde Ergin Özsoy'un sürekli mesela bize galip gelmesi için gözünün içine baktılar ama hevesleri kursaklarında kaldı. Yani elhamdülillah gözlerinden anlaşıldı bu. Mesela benle de röportaj yapın dedim. Orada herkesle röportaj yapılıyordu. İşte sempozyumumuz nasıl buldu? İşte çok güzel evrim anlatılıyor, bilgileniyoruz falan. Benle de yapın dedim röportaj. şey dediler, yani siz yeterince anlatıyorsunuz zaten dediler. Hani o yüzden sizle röportaj yapmak istemiyoruz dediler. Ondan sonra tamam dedim. Sonra biz Ergideniz Özsoy'la konuşurken böyle koşa koşa geldiler bir hevesle. Şimdi işte onun beni mat edeceğini düşünerek kamerayı açtılar bir hevesle. Kamera 30 saniye içerisinde tekrar kapadılar. Ve bizim orada yaptığımız anlatımları duyduktan sonra 30 saniye içerisinde istediklerini bulamadıkları için kamerayı tekrar indirdiler, mikrofonu da indirdiler. Ondan sonra geri gittiler. İşte evet. Yani düştükleri vahim durum bu.
Mesela bak orada o kamerayı açan bütün öğrencilerin, birçok üniversitede aynı durum mesela ben de karşılaştım. Bir hocayı medet umuyorlar, onu medet ediniyorlar. Tam seninle konuşurken kameraları çıkartıyorlar ve yanına geliyorlar. Ama daha ilk saniyelerde hocanın görüşünün, yani evrimin çökmüş bir şey olduğunu hemen anlayıp kameraları ortamdan uzaklaştırıyorlar. Bu neyi gösterir? Demek ki evrime cahilane bir inanışla, yani bir ön kabulle, bir tabu gibi kabullenmiş durumdalar. Ve başkasından medet umup, hakikaten evrimin karşısında duran bir kişiye inşallah, bu kişi de ya hocamız oluyor ya da hocamızın eserleriyle onun talebesi olmuş bir insan oluyor Allah'ın izniyle. Onun karşısında geldiklerinde bak nasıl hemen fikir anlamında hemen çöküyorlar. Evet. Demek ki araştırmamış, cahilane, tamamen paganist bir inanışla, ön kabulle inanmış durumda evrime. Evet. Bilimsel bir şey olsa hakikaten o zaman araştırıp delillerini onların da bilmesi gerekmez mi? Üniversitede eğer inanıyorsa bir şeye, kabul ediyorsa o zaman onun bilimsel delillerini hocalarından istemesi gerekmez mi öğrencilerin? Değil mi?
Evet.
Demek ki inanan insanlar da bilmediklerine, cahilliklerine inanıyorlar bir kısım insanlar. Yani, onları araştırmaya davet ediyoruz. Inşallah.
Çok enteresan hocam bu kadar yaygınlaşması aslında, yaygın olması. Çünkü hani çok uzun yıllar araştırma gerektirilmiyor ki. Bakın iki tane zaten ileri sürdükleri evrimleştirici güya mekanizma ileri sürüyorlar. İkisinin de evrimleştirici bir mekanizma olmadığı ikişer cümleyle açıklanabiliyor bugün bilimsel delillere baktığımızda biz. Mutasyonlar üstündeki deneylere baktığımızda ve genetik bilimine baktığımızda ikisinin de geçersizliğini görüyoruz. Fosil bilimlerimize fosiller karşımıza çıkıyor. Tek bir ara geçiş fosili göremiyoruz hiçbir yerde. Evet. Evrimciler getiremedikleri gibi çizimi de böyle kamerada değil mi kaçırıyorlar. Evet. Çizim bile gösteremiyorlar artık o durumdalar. Yani çok uzun araştırmalar gerekmiyor ama dediğin gibi hocam bazı öğrenciler hala öğretmenlerinden medet umuyorlar. Bu da tabii onların yerleşmesiyle ilgili bir şey. Yani yaygınlaşması üniversitelerde de bazı üniversitelerde yerleşmesi ama bu artık bakın tersine dönmeye başladı maşallah. Çünkü ağır zamandayız. Tersine dönmeye başladı. Artık dediğin gibi 30 saniye kamera açabiliyorlar. Hemen anlayıp kapıyorlar. Evet. Hiç açılmadığı yerler de var. Yani açıldığı yerler de var. Gittikçe daha tersine dönüyor. Şimdi konuşmamızın başında bu suyun dibinde yaşayan canlılardan bahsetmiştik. Yeni bir bilim dalıyla Semenov isimli bilim adamı bu soğuk denizlerde araştırmalar yapmış ve bazı yeni canlı türleri keşfetmiş. Bakın onlarla ilgili resimleri inceleyelim. Çok enteresandır maşallah. Bu canlılar çoğu şeffaf. Hem kendilerine karşı bir tehlike olduğunda diğer canlı onları avlamaya çalıştığında görünmez özelliklerinden faydalanıyorlar. Hem de kendileri avlanmaya çalıştığında, başka canlıyı avlamaya çalıştıklarında da yine ona karşı da görünmez oluyorlar ve onları sürpriz yapmış oluyorlar. Böyle rahat bir şekilde hayatını geçirebiliyor. Bakın türlerin isimlerini söyleyelim. Bu çıplak deniz kelebeği isimli Arktik'indeki beyaz denizde bulundu bu canlı türü. Evet, bu canlı türü de Lion's Mane deniz anası. Türün ismi. Evet, yine bir ışıklı başka bir tür. Bakın bu çok mucizevi bir özellik. Birçok bu türde var aslında. Birçok bu tarz tür var. Soğuk ışık ürettiğini görüyoruz burada. Soğuk ışık ürettiğini görüyoruz. Hiçbir şekilde ısı vermeden tamamen %100 ışık verimiyle çalışan bir aydınlatma mekanizması olduğunu görüyoruz ve çok estetik. Yani hangi mutasyon, hangi doğal seleksiyon canlıya böyle bir estetik verir diye düşünmemiz gerekiyor. Bırakın böyle bir estetik vermeyi, tek bir proteini bile bu mekanizmalar oluşturamıyor. Bakın burada öyle bir simetri var ki şu iki ayrı kanal görüyoruz burada. Dikkat ederseniz bir şu kanal, bir şu kanal. Bu kanallarda normalde hareketli tabii burada resim olduğu için onu gözlemleyemiyoruz. Hareketli bir şekilde yani ışık yukarıdan başlayıp aşağı doğru hareket ediyor. Ve tüm kanallarda aynı anda oluyor bu.
Maşallah.
Maşallah. Yani hücreler, bu canlı içindeki hücreler ki ölü hücreler ki bakın burada görünmez hücre bunlar. Yani saydam hücre, daha doğrusu görünmez demeyeyim. Saydam hücre olarak canlı saydam bir yapıda ve oradaki hücreler ışığı nasıl senkronize bir hareketle hareket ettirebilirler? Bu mümkün değil. Bakın diğer canlı türlerini de inceleyelim.
Şuna bak maşallah.
Maşallah birbirinden estetik.
Rengarenk.
Birçok canlı türü bulundu. Bu Semedov isimli bilim adamının çalışmalarıyla özel flash tekniğiyle görüntülemiş ayrıca bu canlıları. Bakın Ay Deniz Anası bu türünde ismi. Moskova Eyalet Üniversitesi'nden Alexander Semenov tarafından fotoğraflanan birçok canlıdan sadece biri. Ay Deniz Anası. Bakın maşallah rengarenk. Çok farklı bir tür bu da. Yeşilin tonuna dikkat edecek olursak.
Maşallah.
Değil mi? Hiçbir mutasyon buna
çok güzel ya.
Bunu maşallah ortaya çıkaramaz bakın. Buradaki tonla buradaki tonun ve diğer tonların arasındaki uyumu görüyoruz. Yani bir moda tasarımcısının çok zor elde edebileceği desenler bunlar. Çok uzun uğraşlar evet sonucunda elde zaten edebileceği desenler.
Moda zaten bu tip canlılara bakıp değil mi onları taklit ediyor.
Evet.
İlham oluyor.
Maşallah. Yani. Hepsi birbirinden güzel.
Böyle evet, elektrik, hocam, elektronikçiye böyle devre yazması gerekiyor mesela bunların olması için. Yani elektronikçiye veriyorsunuz böyle bir şey. İşte şu ışıklar şöyle yansın, şöyle sırayla yansın diye. Ondan sonra o oturuyor devre yazıyor. O devrelerle ancak böyle bir şey olabiliyor. Ama evrimcilere sorduğumuz zaman işte mutasyonların hepsini yaptığına inanıyorlar. Yani evrimcilerle konuşurken bir de şunu fark ettik. Şu sıralar özellikle hiçbir delilleri olmadığı için artık net bir şekilde Darwinizm yerle bir olduğu için bilim karşısında şu anda tek olayları benim gördüğüm kadarıyla o gün sempozyumda da öyleydi. Canlılardaki benzerlik. Mesela ikisi ikimizin de iki gözü var. Demek ki birbirimizden gelmişiz. İşte omur sayımız aynı. Demek ki birbirimizden gelmişiz. İşte memelilerdeki boyun omur sayısı 7 tane. Fareye bakıyoruz. Farede de 7 tane. Zürafaya bakıyoruz. Zürafada bile 7 tane. Demek ki birbirimizden evrimleşmişiz gibi son derece ilkel bir mantıkla yaklaşıyorlar. Yani evrimcilerin açıklaması gereken şey, bakın söylüyoruz kardeşlerimiz de bilsinler. Bir evrimciyle karşılaştıkları zaman da hiç bu benzerliklerle uğraşıp vakit kaybetmesinler canlılardaki. Şunu açıklaması gerekiyor evrimcilerin. Bu canlılardaki DNA sıfırdan nasıl yazılmıştır? Bir. İkincisi, bir canlı türü başka bir canlı türüne mutasyonla nasıl dönüşebilir? Bakın bu ikisini açıklamaları gerekiyor. Yani milyon hesabıyla açıklayacakları konu var da ve açıklayamadıkları. Ama bu iki konuyu açıklaması gerekiyor evrimin. Evet. Sıfırdan DNA'ya, hep böyle var olan üzerinden konuşuyorlar. Evrimcilere bakıyoruz. Yani var olan canlı üzerinden. Bak işte şu canlının işte amino asitlerinden bir tanesiyle işte yanındaki iki tanesi işte falanca canlının işte amino asitleriyle birbirini andırıyor biraz. Ya böyle evrim mi ispatlanır? Yani Darwin'in ortaya attığı dönemdeki istenen deliller nerede? Şu an evrimcilerin uğraştığı konular nerede? Yani Darwin diyor ki neden doğa diyor karmaşık değil diyor. Her şey yerli yerinde. Nereye baksak diyor. Her şeyi yerli yerinde görüyoruz diyor. Bu diyor teorime karşı öne sürülebilecek en büyük şeydir diyor.
İtiraz.
İtirazdır diyor. En büyük itirazdır diyor. Biz evrimcilere soruyoruz şimdi. Mutasyon diyoruz. Bak canlıları mahvediyor. Yani doğada bir karmaşa olması gerekir. Yok niye olsun diyor. Yani niye ara geçiş formu çarpık olsun diyor. Ya güzel kardeşim bu mutasyon nereye isabet etse rezalet çıkartıyor.
Evet.
Yani geçmişte hiç mi rezalet çıkarmamış bu? Her şey dört dörtlük. Bir bakıyoruz doğa tarihine. Darwin'in kendisi söylüyor. Neden her şey yerli yerinde ve intizamlı diyor. Niye her şey düzgün diyor. Ara geçiş formları olması gerekiyor diyor. Ara geçiş formu ne demek? Adı üzerinde zaten. Ara form. Yani iki tür arasındaki canlı. O gün sempozyumda diyorlar ki artık biz bugün biliyoruz ki her canlı ara formdur diyor. Yani hocamız böyle kalkıp pestil gibi ezdiği için yaratılış atlasıyla bir de artı olarak bir tane ara geçiş formu getirene 10 trilyon vereceğini söyledi hocamız eski parayla. Adamlar ne yapsınlar? Artık herkes tarafından anlaşıldı ara form olmadı, evrim olmadı. Şimdi yani çamur hayatımı oluyor bu işin açığı. Her canlı ara form olur mu? Her canlı ara form. Bir tanesi de kalkmış ben varım, babam var, oğlum var, ben ara formum diyor. Yani bu şekilde açıklamalar artık böyle tamamen bittiklerinin bir delili. Dediğimiz gibi ara form iki canlı türü arasındaki ikisinin de özelliklerini taşıyan canlıya denir. Ve böyle bir canlı hiçbir zaman yaşamamış.
Yok,
Yani doğa
evet.
tarihinde de böyle bir canlıya rastlamıyoruz. Mesela neden üç kanatlı Yusufçuk fosili yok? Evrimcilere soruyoruz. Bir cevap alamıyoruz.
Yarım akciğer neden yok?
Yarım akciğer neden yok? Ondan sonra
Yarım
bakın
iskelet
en
yapısı neden?
basitinden oradaki yine herkese sorduğumuz sorulardan bir tanesi. Neden bu dişler hep fosil kayıtlarında bu şekilde? Bakın dişler her şeyi anlatıyor tek başına. Kesici dişler hep önde. Çiğneme dişleri hep arkada. Bunlar böyle inci gibi dizilmişler. Milyon senelik kaplan fosili var. İki tane dişi bu şekilde. Bu dişin bir burada olması gerekiyor. Bir şuradan çıkması gerekiyor. Bu
Ki
tarafa
yani
doğru.
evet, rastgele
Tabii
olacaksa nasıl
mutasyona bırakıyorsak işi
olabilir?
mutasyon ona bir tasarım mı uyduracak mutasyon?
Tabii.
Ki zaten mesela dişçilerin veyahut da böyle diş macunu reklamlarında dikkatinizi çekmiştir. Böyle üç boyutlu diş animasyonları vardır. Diş gelir mesela üç boyutlu görüntüsüyle 3D'de reklam animasyonu olarak yapılır o. İşte alt tarafında kökleri vardır. Üst tarafında bir şekli vardır. Hafif sivri içe dönük şekilde bir yapısı vardır. O ne yapılır? 3D'de tasarlanır değil mi? Şimdi bizim üç boyutlu dişimizi rengi, şekli, boyutu kim tasarladı o zaman? Kime ait bu tasarım? Tasarladı değil de kime ait bu tasarım? Mutasyonlara mı ait? Mutasyonlar kim mutasyon? Yani doğa ana kim? Doğa seleksiyon kim? Yani bu evrimciler işte inandığı şey bir pagan dini.
Evet.
Yani 7000 yıllık insan uydurması, işte canlıları taş ve toprağın, işte putların yaptığına inanan bir pagan dinine inanıyorlar. Biz o dine mensup olmak istemiyoruz. Yani mutasyonu, doğal seleksiyonu biz haşa tapınmak istemiyoruz. Saçma sapan Allah'ın ayette bildirdiği gibi kendine dahi yararı olmayan şeyleri Allah'a ortak koştular buyuruyor Allah. Ayette şeytan anasılırım. Biz o dine inanmıyoruz. Biz akılcı olan dine inanıyoruz. Yani üstün bir güç ve akıl tarafından yaratılmış olduğu çok açık bilimsel olarak.
Zaten
O da Allah inşallah.
makul, mantıklı olanı, kolay olanı yani. Kolay, çok hızlı erişilebilir ve makul ve mantıklı olan inanış Allah'a iman, Allah'a inanmak. Ve ondan sonra da bilimin gösterdiği gerçekler de zaten Allah'a inanma yönünde. Yani öyle demeyeyim, Allah affetsin. Bilim de Allah yaratıyor. Bilimsel bütün gerçekler de hep Allah'ın yarattığını bize söylüyor, gösteriyor. Şimdi bakın,
İnşallah.
birkaç tane fosil göstereceğim. Paleontoloji biliminden. Bu bir amfibi değil mi? Kurbağa. Bakın, 30 milyon yıl önceki hali ve günümüzdeki hali. Hiçbir fark yok arada.
Mastika
Evet, ona benziyor
oynarken
ayakları biraz.
fosil olmuş demiş.
Şimdi o iki boyutluydu. Tamam mı? Bu da üç boyutlu hali. Bir tane termitin, kanatlı termitin 20 milyon yıl önceki hali. Üç boyutlu tüm halleri görülebiliyor. Kanatların üzerindeki damar şekilleri bile görülebiliyor. Bacaklarındaki, ekstremitelerindeki tüylenmeler bile görülebiliyor. Günümüzdekiyle arasında bir fark var mı? Yok.
Evrimciler buradan nasıl bir sonuç çıkarıyor? Demek ki bu canlı arasında bir fark yoksa 100 milyon yıl önceki ile arasında demek ki değişime uğramış diyorlar.
Yani
Yani 100
fark
milyon
yoksa
yıl
değişime
önce,
uğramış.
evet, 100 milyon yıl önceki canlıya bakıyoruz. Şu anki haline bakıyoruz. Aynı mı? Ha, demek ki buradan nasıl bir sonuç çıkıyor? Demek ki değişime uğramış diyorlar. Ya yani onların çıkaracağı sonuç zaten önceden hazır. Yani böyle baksınlar kardeşlerimiz.
Evet, mesela
Önceden sonucu çıkarıyorlar. O fosil önemli değil. Fosile bakılıp yine
evet.
söyleyeceklerini söylüyorlar.
Burada omurgalı bir hayvanın fosilini görüyoruz. Yine 3 boyutlu, bakın, bütün kemikleri kalıplaşmış bir vaziyette görülebiliyor.
Dişleri aynı.
Kafatası, evet, kendi iskeletine ait parçaları günümüzdeki tavşanla aynı. Yine 3 boyutlu başka bir örümcek fosili ve ağı 25 milyon yıl öncesine ait. Bu fosilde de örümceğin kendisinin ve ağının 25 milyon yıl önceki hale günümüzdeki halin aynı olduğunu görüyoruz.
25 milyon yıl önce örümcek ağ
Şimdi
üretiyor. Biz şu an
aynı
üretemiyoruz.
incelikte. Evet.
Dünyanın en ünlü paleontoloğu Stephen Jay Gould, en ünlü paleontologlarından birisi. Kendisi tam komünist, tam materyalist ve darwinist birisi. Paleontoloji bilimine yaptığı bütün o yıllar yılı yaptığı kazılar ve araştırmaların sonucunda bakın ne söylüyor. Çoğu fosil türünün tarihi kademe kademe gelişim, yani gurur dualizm ile çelişen iki özellik içermektedir. Yani fosiller evrimle çelişen iki temel özelliğe sahiptir diyor. Açık konuşalım. Bir, durağanlık. İki, aniden meydana çıkış. Bir, Durağanlık nedir? Şu. Çoğu tür, kendisi söylüyor bunu, yeryüzünde bulundukları süre içinde, yani ilk var oldukları anla, soyları tükenmişse tükendiği ana kadar, yaşıyorsa günümüze kadar, hiçbir değişiklik sergilememektedir. Yok olduklarından nasılsalar, fosil kayıtlarında da aynı şekilde görünürler. Var mı değişiklik? Yok. Bu neyle çelişiyor diyor adam. Zaten kendisi diyor ki bu evrimle çelişiyor diyor. Evet. Yani kendi inandığı şeyle bulduğu bulguların çeliştiğini söylüyor. Devam edelim. Aniden meydana çıkış ikinci çelişki ve diyor ki herhangi bir bölgede bir tür atalarının istikrarlı değişimiyle, yani evrim ile aşama aşama meydana çıkmaz. Yani evrimleşmez. Tek bir seferde ve tamamen oluşmuş şekilde meydana çıkar. Ya bu ne demek? Yaratılmak demek.
Evet, maşallah.
Bunu kim
bayağı
söylüyor?
Açıklamış,
evet. Evet, evrimci bir adam. Stephen Jay Gould söylüyor. Çok ünlüdür bu. Evet. Komünisttir aynı zamanda ve Darwinist ve ateisttir kendisi. O söylüyor bunu. Bak, bilime baktığım zaman diyor yani, buradan biz bunu anlıyoruz. Bilime baktığım zaman ben Allah'ın yarattığını görüyorum. Ama diyor, ideolojik olarak ben ateizme inanıyorum diyor. Evet. Şimdi şunu açık açık söylese, dese ki bilimsel bulgular, yani mesela kendi dalı paleontoloji, paleontolojik bulgular evrimi desteklemez. Ama ben Allah'a inanmak istemediğinden dolayı Allah'a inanmıyorum. Bu benim seçimim dese, buna diyecek bir şey yok. Kendisi bu şekilde inanmış. Ona Allah'ın yaratma hikmetlerinden, imra hikmetlerinden anlatılabilir. Ama o neye inanmak isterse ona inanır. İnşallah. Dinde zorlama yoktur. Ama hem bunları söyleyip hem de bilim evrimi işaret ediyor ve dolayısıyla ateizmi götürüyor derse burada çok büyük bir hata var. Evet. Burada 100 yılın çelişkisi var. Burada çok büyük bir mantık aczı var. Allah'ı inkar edemezsin. Zaten Allah bizi kontrol ediyor. Allah'ı inkar edemezsin. Çünkü bütün bilim dalını, bütün fizik kimya kurallarını, içinde yaşadığımız ve hayatımızı sebepler dairesinde zahiren borçlu olduğumuz her şeyi Allah kuralını koyuyor. Ve o kurallarını bize Allah gösteriyor. 20. yüzyıla geldiğimiz, yani 21. yüzyıla geldiğimiz ve teknolojinin hayli ilerlediği şu safhada bilim göstermiştir ki Allah vardır. Allah hep vardır. Allah mutlak kuvvettir. Allah yani öncesi ve sonrası yoktur. Allah gerçek varlıktır. Biz gölge varlığız. Allah bu yüzyılda teknolojiyi ilerleterek bilimsel gelişmelerin de inşallah gösterdiği gerçek olarak Allah'ın yaratmasına çok fazla delil gösteriyor. İnşallah. Tam da evrimcilerin böyle kabarıp şahlanıp diyelim yani. Bilim Allah'ın inancını haşa reddediyor dedikleri bir zamanda inşallah Allah da bir plan, düzen kurdu diyor inşallah. O düzen kurucuların en hayırlısıdır diyor ayette. Bakın Allah'ın kurduğu düzen ta başından beri evrimcilerin kurduğu düzeni bozacak şekilde yaratıyor Allah. Ve bilim evrimi alt ediyor inşallah.
Evet. Şimdi
alabiliriz tabii.
Evrimciler hani zaten hepsi tüm canlı yaşayan canlılar ara geçiş fosillemeye başladılar artık en son. Birbirlerinin ara geçişidir. Ama biz tabii ki bu açıklamayı da kabul etmiyoruz ve şunu tekrarlıyoruz. Bir proteinin tesadüfen oluşabileceğine ispatlaması gerekiyor. Evet. Değil mi? Bir organın yavaş gelişmelerle oluşabileceğini ispatlaması gerekiyor. Bunların hepsinin imkansızlığını biliyoruz. Bir proteindeki amino asit diziliminin tesadüfen oluşma ihtimali sıfır. Çünkü evrenin tarihi, zamanı öyle bir süre yetmiyor.
Atom sayısı
da yetmiyor. Organlara baktığınızda bakın tüm organlarımız için geçerli bu. İndirgenemez kompleks organlar. Tüm organlar, tüm canlılardaki yapılar. Yani o yapılar birçok elemandan oluşuyor. Ve o elemanları biz birisine çekip aldığımızda o organın çalışmadığını görüyoruz. Reseptörleri var hepsinin. Reseptörü alın. Dışarıdan gelen mesajı okuyamaz. Hormonu okuyamaz. Hormon belki ulaşır ona ama hiçbir şey ifade etmez. Böyle bir durumda da üretimini yapamaz. Gelen emri yerine getiremez. Dolayısıyla hayatı son budur organların. Şimdi bu organlardan birisinden bahsedelim. Bir alabilir miyiz hocam? Bakın vücudumuzda her an devam eden kontrolü yine bize net olarak gösteren bir sistem. Vücudumuzdaki şeker fabrikası. Vücudumuzdaki şekerin depolanması. Burada söz konusu hücreler pankreas hücreleri. Bakın pankreas hücreleri kanı sürekli analiz ediyorlar. Biz şu an nasıl bir laboratuvara gittiğimizde kan verdiğimizde oraya günler sonra alıyoruz değil mi? Ya da saatler sonra alıyoruz cevabını. Kanda bu her an oluyor. Vücudumuzda her an oluyor.
Maşallah.
Pankreas hücreleri maşallah her an kanı analiz ediyorlar. Kandaki şeker miktarını ölçüyorlar. Eğer kanda gereğinden fazla şeker miktarı varsa başka hücrelere, vücudun başka yerindeki hücrelere şeker depola emrini gönderiyorlar. Bu emri nasıl gönderecek hücre? Bunun için yaratılmış maşallah bir araç var. Bakın insülin deniyor buna. İnsülin hormonu, bir hormon. Bu pankreas hücreleri şeker miktarının arttığını anlar anlamaz ki bu saliseler içinde gerçekleşiyor. Hemen insülin hormonunu salgılıyorlar ve o gittiği hücrelere, ulaştığı hücrelere şeker depola emri gidiyor. Dolayısıyla diğer hücrelerde eğer ortamda diğer hücre ortamda şeker yakalamaya açık bir hale getiriyor, geliyor ve yakaladığı hücreyi parçalayarak, ayırarak depolamaya başlıyor. Maşallah bu çok önemli bir sistem, çok kritik bir sistem. Birçok, bakın sistemden bahsetmiştik, başka mekanizmadan hayatımızın devamı için gerekliliği olan. Bu sistem de bu şekilde. Bu sistem çalışmasa eğer bizim kanımızdaki şeker inanılmaz boyutlara artacak ve ölecektik. Hayatımız son evet. bulacaktı. Bakın nasıl bu üretim gerçekleşiyor ona bakalım. Şimdi insülini üretiyorlar ve birbirinden farklı görevlerdeki yüzlerce enzim çalışıyor bunun için. En son insülin hormonu üretiliyor ve tam burada mesaj okuma, mesaj alma sistemini görüyoruz. Bakın başka bir hücre, buradaki pankreas hücresi mesajı tam bir şekilde oluşturuyor. Onu görüyoruz burada. Yani göndermek istediğim mesajı tam bir şekilde oluşturuyor ve onun nereye gideceğini biliyor, oraya gönderiyor. Ve bunu en hızlı yolla yapıyor. Kan yolunu seçiyor bakın. Yani bir yerden bir yere vücut içindeki belki de ki en hızlı ulaşım yolunu seçiyor. Damar ağı. Damar ağına bıraktığı bu insülin hormonuyla hemen anında o hücrelere o mesajın gittiğini görüyoruz. Evet. Ve hücreler bundan sonra şekeri depolamaya başlıyor. Nitekim biz mesela çok şekerli bir çay içtiğimizde bu depolama işlemi hemen gerçekleşiyor. Bizim ölmememiz için, hayatımızın devam etmesi için. Tersi de gerçekleşiyor. Kanımızdaki şeker azaldığında pankreas hücreleri yine mesaj yayınlıyor. Bu mesaj ne? Depoladığınız şekeri bırakın. Kana bırakın maşallah. Bakın burada çok mucizevi sürekli bir analiz görüyoruz. Ve bu analiz merkezi, bu pankreas hücreleri 7-24 çalışıyor. Tatili yok. Başka bir herhangi değil mi? Mesaisinin bittiği bir durum yok. Her an çalışıyor. Ve görevini her an eksiksiz bir şekilde yerine getiriyor. Nitekim şeker miktarı düştüğünde de bu sefer aynı hücrelere depoladığınız şekeri bırakın emri gidiyor ve o hücreler şekeri vücuda bırakıyorlar.
Şimdi burada bir kısa düşünelim maşallah. Şimdi insandaki bütün mekanizma tamam. Bir tek bu şeker depolama ve şeker bırakma mekanizmasını vücuttan çekip alalım. O canlının hayatını sürdürmesi mümkün değil bir kere.
Evet.
Ve böyle bir insanı İnsanların hiç bilimden haberi olmadığı bir dönem olarak düşünelim. Yani ne bir laboratuvarımız var ne bir şey, hiçbir şeyimiz olmadığını düşünelim. Böyle bir insanı diyorsun ki, bakın bu insanda böyle garip şeyler oluyor, başı dönüyor, bayılacak gibi oluyor. Değişik bir durumlar var. 7 milyar insanı başına toplayalım, müdahale edin diyelim. İnsanlar bir şey yapabilir mi bu kişiye? Hiçbir şey yapamazlar. Yani şeker miktarını, evet. vücudundaki şeker miktarını ayarlayamazlar. İkincisi, onların vücuduna böyle bir mekanizma kazandıramazlar. Böyle bir hücreyi üretmeleri gerekiyor. Çok kısa süre içerisinde, milyonlarca sene vakit yok. Hemen üretmeleri gerekiyor. Böyle bir hücreden haberleri bile olmaz insanların. Evrimciler neyi iddia ediyor? Çok acayip bir şeyle, çok acayip bir halini iddia ediyorlar. Tüm mekanizma tamam, bu eksik. Mutasyon hazır bekliyor. Neye ihtiyacın var diyor. Sen söyle bana diyor.
Defter kalem.
Tabii elinde defter kalem. Sen söyle yeter ki diyor. Dile benden ne dilersen diyor. Ya ben bir şeyler oluyor bana diyor. Yani kötü hissediyorum kendimi diyor. Tamam diyor sen. Rahat ol diyor. Bir kıpırdama diyor. Şu an DNA'na isabet edeceğim diyor. Radyasyon. Bir bakacaksın pankreas hücresi çıkacak diyor. Üretmeye başlayacaksın. İşte şeker depolama sistemini oluşturacağım. Şekere ihtiyacı olduğun zaman şeker bırakma sistemini oluşturacağım. Radyasyon yapıyormuş bunu. Yani vücuda radyasyon isabet ettiği zaman ne ihtiyacı varsa görüyor iddialarına göre evrimcilerin.
Şimdi bazı firmalar değil mi, bu şeker ölçümü yapan cihaz ürettiler. Çünkü bunun hastalığını geçiren kardeşlerimiz oluyor. Evet. Şimdi o cihaz çok basit bir cihaz. Baktığımızda plastik var. İşte içinde küçük bir devresi var. Bir ekranı var, LED ekran. Orada 2-3 tane rakam yazıyor LED ekranda. Baktığımızda basit bir yapı. Yani bilgisayara kıyasla, televizyona kıyasla. O şekeri ölçüyor. Yani onu nasıl buldu bilim adamları? Ormanda yürürken mi buldular? Ya da biz tesadüfen onun oluşabileceğini ileri sürsek, o ileri süren insana ne gözle bakarlar? Bakarız. Deli gözüyle bakarız. Evet. Burada gözle göremediğimiz hücrelerin, bu konuda bilgisi olmayan hücrelerin bir anda oluştukları anda bu analizi mükemmel, eksiksiz bir şekilde yapabildiklerinden bahsediyoruz.
Bir de analizi okuyor. Mesela bu tahlil yaptıktan sonra o tahlil böyle mesela normal halktan herhangi bir insanın eline verdiğiniz zaman böyle bakıp neyse deyip doktora götürür değil mi? Yani bakar sadece burada ne yazıyor acaba diye işte 0,07, 0,5 ondan sonra 13,73 falan
yazıyor. Eşiğini bile bilemez yani.
Böyle bir şeyler yazıyor ama ne yazıyor? Bunu okutmak için gider doktora. Doktor derken senin böyle bir durumun var. Sana şu dozda şöyle ilaçları şey yapacağız. Onun testini de, test sonucunu da, okumasını da, tedavisini de aynı hücre yapıyor.
Evet.
Bakın. Bu dört görevi, ihtisas gerektiren dört görevi de aynı gözle göremediğimiz hücrenin yaptığını görüyoruz. Hücrenin böyle bir eğitimi, bilgisi, aklı, şuuru var mı? Yok. Demek ki Allah yapıyor. Yani buradan başka bir sonuç çıkmaz. Evet,
bir de mesela bak, içgüdüsel olarak bütün evrimciler de bir güce endeksliler sonuçta. Bir güçten, bir şuurdan medet umuyorlar. Diyor ki mesela, yani mesela neden sperm sayısı fazla, yumurta hücresinden daha fazla? Yani orada sanki bunun olmasına yol açan bir mantık var. O mantığın evrim olduğunu iddia etmeye çalışıyor. Halbuki çok açık. Yani yumurtanın döllenmesi için sarf edilen yol zorluklarla asidite olan ve birçok yani fiziksel açıdan da uzun kilometrelerin olduğu ve birçoğunun dolayısıyla ölümü vuku bulup çok azının yumurta hücresine ulaşabileceği bir ortam. Onun için zahiren böyle bir koşul olduğundan dolayı Allah spermin o kadar fazla üretilmesini yol açıyor. Yani bu şekilde yaratıyor inşallah. Biz diyoruz ki buradaki şuur, akıl, buradaki zahiri bütün sebeplerin hepsinin hakimi Allah'tır. Evrimci diyor ki yok evrimdir diyor. Onun da yani aslında baktığımızda içgüdüsel olarak, çünkü Allah herkese inancı vermiştir, muhakkak bağlı olduğu bir güç hissediyor. O da mesela diyor ki evrim böyle bir şey yapmıştır. Yok doğal seleksiyon yapmıştır. Yok işte mutasyon yapmıştır. Yani muhakkak gücün sahibi olan bir gücün gerekliliği, bir şuurun gerekliliğine o da inanıyor. Aslında istese de istemese de inanıyor. Ama Allah'ın gücü ve şuuru, Allah'ın inşallah yaratma sanatı bu. Çok Allah'ın evet, ilminin bir göstergesi. Çünkü ucu bucağı yok. Ayrıntının çok çok detaylı. Mesela bütün bu sistemlerin hepsinin nerede yazılı bütün canlılarda? DNA'larında, kendi genlerinde yazılı. Veya RNA taşıyorsa RNA'da. Mesela bakın insandaki kromozomları şu an gösteriyorum ekranda. Burada 24 tane kromozom var. Altta X ile Y var. O temsili olarak 2 tane konulmuş. Normalde bir eşek hücresinde ya X bulunuyor ya Y bulunuyor. Yani 23 tane kromozom bulunuyor. Bir 23 kromozom anneden bir de babadan geliyor. Toplamda 46 kromozom insan inşallah meydana geliyor zigot hücresi ve oradan bölünmeye başlıyor. Şimdi bunların her biri çok büyük konteyner gibi muazzam detaylı, muazzam düzenli ve sıralı istif edilmiş, indekslenmiş bilgi içeriyorlar. Bu bilginin adına gen adı veriliyor ve her bir gende yine belki de sayısı 10 binlere ulaşabilecek kadar farklı proteinin bilgisi var. Ve bu proteinler de canlılardaki tüm fizyolojik ve anatomik reaksiyonları regüle ediyorlar veya yapı taşı olarak yapıyorlar. Bu proteinlerin ve bu genlerin eseri olmuş oluyor canlılar zahiren. Şimdi sadece bir tane hücredeki küçük bir protein çevrimini gösteriyorum. Bu da bilimin şu ana kadar bulduğu şekliyle. Şu an herhalde bakan insanlar bu ne diyordur? Burada çok büyük karmaşık bir tablo var. Halbuki bu tabloyu biraz büyütüp baktığımızda her biri ince ince ayarlanmış. Mesela buradaki Krebs siklusu. Burada hücrenin bölünme zamanını ayarlayan genlerin kontrolü. Burada hücrenin solunumuyla alakalı. Burada içeriye madde alınımıyla alakalı. Burada hücrenin transportu, hücre içerisindeki maddelerin nakliyle alakalı birden fazla ve sayısı yüz binleri bulan proteinlerin nasıl kontrol edildiğinin küçük bir diyagramı bu. Bu tek hücreli bir bakteriye ait bir diyagram. Bu ayrıntısıyla açılıp incelendiğinde bu küçük büyük bir yaşam fonksiyonlarının küçük bir kısmının kesit olduğu görülüyor. Bu kadar zor bir hadise yaşamak Allah o zaman yaşatıyor diyebiliriz. Çünkü bir tane küçük bakteri bile bu kadar karmaşık gördüğümüz olan şu tabloyu her gün binlerce, milyonlarca kez vücudunda yaşıyor, yapıyor. Bakteri Allah bize gösteriyor. Bakterinin aklı mı var? Bakterinin şuuru mu var? O regülasyonları yapsın. O proteinleri sentezlesin. Yani olmadan kendi işine yarayabilecek 10 tane protein bilgisini kendi DNA'sına ekleyebilir mi bakteri? Ekleyemez. Çünkü proteinin ne olduğunu bilemez. Çünkü eksiklik veya fazlalığın ne olduğunu bilemez. Onun hayat görüşü diye bir şey olamaz. Evet. Onun aklı ve şuuru olamaz kısacası. İnsanın aklı ve şuuru olur ve Allah'a o insan akıl ve şuur verdiği insana gösteriyor bunları ki anlasın ki insan işte bütün her şeyin sahibi, tek mülkün sahibi Allah. Kontrol ediyor onları. Bize Allah oradan nasıl kontrol ettiğini gösteriyor. Proteinin nasıl hareket ettiğini gösteriyor. O proteinin kendisine reaksiyona giren diğer elementler ve moleküller nasıl bağlandığını gösteriyor. Ve nasıl hepsinin bir uyum ve düzen içerisinde olduğunu bize gösteriyor inşallah.
Evrim evet. Dini de işte dediğin şeye inanıyor Umur Hocam. Yani bir canlının bir şeye ihtiyacı varsa onu kendisinin geliştirebileceğine evet. inanan bir din evrim. Yani doğa mesela yardımcı olabiliyor ihtiyacı olduğu zaman. Ya böyle bir din evrim. Yani hani diyorlar ya evrim olmadan bilim olmazdı. Öyle bir şey yok. Evrim bir dini inanç, bir pagan dini inancı. Canlıların işte dediğimiz gibi bir şeye ihtiyacı olduğu zaman kendilerinin geliştirebileceğini. Mesela Aslıton'un Boğaziçi Üniversitesi genetik bölümü. Bölüm başkanı değil mi Onur Hocam? Söylediği şeyi söylüyorum size. Aslıton'un. Ellerimizi kullanmaya başlayınca ayağa kalktık.
Bunu o dinin mensubu olarak söylüyor. Dinin gereği olarak söylüyor.
Şimdi genetik normal yani birinci sınıf genetik öğrencisine bile sorsanız bu cümleyle ayaklar altına alınmış oluyor. Ellerimizi çok kullanmaya başladığımız zaman ayağa kalktık. Yani bu ne demek oluyor? Ellerini çok kullanmaya başladığın zaman üreme hücrelerindeki DNA'da bel kemiğinin bilgisi dört ayaklı yürümeye göre kodluyken iki ayaklı yürümeye göre harfler yer değiştirmeye başlıyor. Sadece el kaslarının biraz daha çok çalışmasıyla. İşte orta kulaktaki o sıvının olduğu bölüm dört ayaklıdan iki ayaklıya evet. uygun hale üreme hücrelerinde değişmeye başlıyor. O canlıda değişemez çünkü. Ondan sonra işte kollar mesela kemik bilgisi işte 50 santimse el kaslarını çalıştırmaya başlayınca üreme hücrelerindeki DNA'da o 50 santimlik bilgi 40 santime inmeye başlıyor. Şimdi burada ne DNA kalıyor, ne bilim kalıyor. Hepsini çöpe atmış oluyoruz. Yani bu iddiayı yapan kişi DNA'yı da, genom işte projelerini de, genetik mühendisliğini de, genetik bölümünü de, bilimi de her şeyi alıyor, buruşturup çöpe atıyor. Zaten Aslıton'la sordum, hocam böyle bir şey dediniz ama nasıl oluyor diye. Telefonunu aldı çantasından, devam etti. Benim Aslıton'la evrimle ilgili bir şey soruyorsunuz. Benim gözüm kusurlu demek ki evrim var diyor.
Gözlük
benim ağrıyor diyor. Bakın bugün şeyde de o gün sempozyumda da söyledi. Benim belim ağrıyor diyor. Ben mükemmel değilim diyor. Benim sırtım ağrıyor, belim ağrıyor, yaşlandım diyor. Gözlerim de zor görüyor diyor. Gözlük kullanmam gerekiyor diyor. Demek ki mükemmel değilim diyor.
Yani evrim var diyor.
Yani o yüzden evrim var.
Oradan evrim çıkartıyor.
Yani sırtı ağrıyor diye bir insan evrimi sonucu çıkartır mı? Yani sırtın ağrıyorsa spor yaparsın yani. Sempozyum düzenlemeye ne gerek var? Değil mi? Yani sırtı ağrıyan bir insan ne yapar? İşte fizik tedavi tarzı şeyler oluyor.
Bilimsel yöntemlere başvurur.
Veyahut da hiç ağrımamasını istemiyorsan baştan tedbirini alıp düzenli spor yapıp kaslarını güçlendirebilirsin. Kaslar güçlenince kemiğe binmiyor çünkü. Vücut yükü.
Evet,
sırt ağrısı, bel ağrısı olmuyor. Bu arada da bilgi vermiş olalım sırt ağrısı, bel ağrısı olanlar için.
Evet.
Kalkıp benim sırtım ağrıyor, gideceğim sempozyum düzenleyeceğim evrim vardı diye. Böyle şey olur mu? Fizik tedaviye evet. gidersin yani.
Öyle demek bir, ki olamaz. Evrim varsa bilim olmuyor. Tam tersi. Evet. Evrim yoksa o zaman bilim oluyor. Çünkü o zaman Allah'ın yaratmasını kabul etmekten başka bir konu kalmıyor ortada. Evrim ancak değil mi? ateistlerin öne sürdüğü bir konu. Evrimi kaldırdığın zaman Allah'a inanıyorsun. Dolayısıyla tam ve net bilime kavuşmuş oluyorsun. O zaman bilim yapabiliyorsun. Evet, inşallah. O zaman bir putperest inanışın gerekleri ortadan kalkmış oluyor. Evet. Maşallah. Özgür olmuş oluyor.
İkiye alabilir miyiz onu hocam? Biraz önce yumurta sperm sayısından bahsetmiştik. Şimdi yumurta sperm sayısı her canlıda farklı tabii. Yani her canlının yaşadığı ortama göre, dişisinin ve erkeğinin yapısına göre Allah hepsini ayrı ayrı yaratmış. Ayrı ayrı sayılarda yaratmış. Mesela insanda biz inceliyoruz. İlişkide atılan sperm 250 milyon civarında. Sadece 4000 tanesi, 4000 civarında sperm anne rahmine, yumurtanın olduğu bölüme ulaşabiliyor. Ve bir yumurta var karşı tarafta. O 4000 tanesinden de bir tanesi dölüyor. Ve yumurta yükünü değiştiriyor, diğerlerini artık içine almıyor. Artık döllenmiş yumurta oluyor ve ondan sonra yer değiştiriyor. Bakın ya, o kadar mucizevi sistemler ki, yumurta dölleniyor, sonra anne rahmindeki silya tüycükleri onları elden ele taşıyıp olması gereken yere götürüyorlar. En uygun damarlı yeri bulup evet, oraya yapışıyor. Yani burada zaten insanın aklı atıyor yani, sırf şu iki bilgiyle. Evrimciler bunların hepsini bir kenara bırakıyorlar. Diyor ki belim ağrıyor, demek ki evrim var diyor. Veyahut da gözüm bozuk, demek ki evrim var diyor. Mükemmel değilim ben diyor. Veyahut da işte kaburgamızın ucunun kenarı biraz benziyor, demek ki evrim var diyor. Yani siz bir bunları hepsini bir açıkladınız. Bitti. Mükemmel bir gözden bahsediyoruz. Mesela kör nokta diye bahsediyorlar. Kör noktamız var. Gerçekten de mesela kardeşlerimiz evde de denesinler. Çok ilginç gerçekten. Mesela tek gözümüzü kapayıp elimize bir cisim aldığımızda o cismi böyle sağa sola hareket ettirdiğinde bir yerde gözükmüyor o gerçekten. Yani tek gözümüzde mesela bir noktaya doğru bakalım. Sağda böyle gezdiriyorsunuz cismi. O cismin gözükmediği bir yer var. Ama iki gözle bakıldığı zaman hem üç boyutlu oluyor, hem o eksik de kapatılıyor. Beyin bir de artı olarak oraya Photoshop bilenler bilir. Bir şey vardır, efekt vardır. Mesela bir boşluk varsa oranın etrafındaki yapıyla o boşluğu yamama efekti vardır. Yani siyah bir nokta düşünün şu şekilde. Etrafının dokusunun aynısını alıp orayı kapatabilirsiniz Photoshop'ta. Beyin bu Photoshop işlemini yapıyor. Dawkins de sempozyumda aynısını söyledi. Beyin bir Photoshop gibi adeta dedi. Hı hı. Yüzeyin dışını alıp orayı kaplayıp size temiz bir görüntü olarak gösteriyor dedi.
Ki tek bir doku da değil. Orada tamamen değişmiş oluyor aslında doku. Evet. Yani Photoshop'taki o özellikten çok daha üstün oluyor.
Evet, tabii çok daha üstün. O kör noktanın sebebi de oradan sinirlerin çıkıyor olması. Orada ışık alacak hücreler yok. Şimdi bunu evrime delili olarak anlatıyorum. Mükemmel değil diyor göz. Sen üç boyutlu görüyorsun. İçinde gören bir varlık var. Hı hı. Protein yağlar değil bu gören varlıklar. Yani insana baktığın zaman atomlardan oluşuyor. Atomun neredeyse tamamı boşluk. Yani boşluktan oluşuyoruz biz. Yani boşluk derken hiçlik. Hiçbir şey. Sıfır, hava da değil. Normal boşluk, belirli belirsiz ışınımlar diyorlar. %0.00001'lik bir bölümü. Belirli belirsiz ışınımlar. Ya o zaman bu gören varlık kim? İçeride bir varlık olması gerekiyor, gören bir varlık olması gerekiyor. İşte ruh. Allah da bize ruh olduğunu bildiriyor zaten. Gösteren de bir varlık olması gerekiyor. O da Allah.
Evet, inşallah. İnşallah.
Şimdi bu döllenmeyle ilgili, yumurta sayısıyla ilgili Celal Şengör'ün yine böyle bir iddiası vardı.
Siz bir balıktan milyonlarca yumurta üretip bunun içinden sadece birkaç tanesi yaşayabiliyorsa bu insansız. Hiçbir düzen yok dedi. Eğer bir düzen olsaydı bu kadar yaygın dönü üretilmez ve bu dönüler içinde bu kadar çok hata yapılmazdı
diyor. Şimdi o kadar, yani bunu evrimciler de iddia etmiyor zaten. Celal Şengör'ün bu programdaki evet, yaptığı iddiaları çoğunu zaten evrimciler de iddia etmiyor. Yani bayağı gülmüş olabilirler evrimciler.
Yine duyuldu yani.
Evet. Yani mesela balığa bakıyorsunuz. İnsan da mesela kadında bir yumurta var değil mi? Balıkta mesela milyon hesabıyla yumurta olabiliyor. Çünkü yaşadıkları koşullar çok zorlu koşullar. Yani o mesela milyon tane yumurta oluyor, milyon tane de sperm oluyor. Gerçekten işte dölleyeceği ortam da oluyor. Ama bir bakıyorsunuz işte 10 tanesi hayatta kalabiliyor, 20 tanesi hayatta kalabiliyor. O sayıların olması gerekiyor işte. Öyle bir ortamda. O balığın neslini devam ettirebilmesi için. Şimdi sen bir yumurta bir sperm olsa hiçbir canlı hayatını devam ettiremez. Hepsine kendi ortamı nasılsa Allah o şekilde o rakamlar belirlenmiş. O rakamları evet. belirlemiş. Madem balıktan geliyoruz niye kadında o zaman milyonlarca yumurta oluşmuyor? Her şeyi yani bundan önceki sempozyumda ben onun kayıtlarını yeni gördüm. Çok daha acayip şeyler iddia ediliyormuş. Yani mesela Aslı Tol'un yine genetik bölümünün başkanı olmasına rağmen bizim gözümüz göz yaşımız içerisindeki tuz atalarımız olan balıklardan geliyor demiş.
Denizden mi?
Denizde tuzlu ya. Balığın gözünde kalıyor tuzlusu. O öyle onu taşıyor. Nesiller
milyon
boyu.
Yıl atamamış.
Tabii milyonlarca yıl onu kurutmadan günümüze kadar getiriyor. Ya bir kere balığın gözünde tuzlu su diye bir şey yok. O denizin suyunun balıkta kalıp onun DNA'ya işlenmiş olması gerekiyor. Böyle bir iddia yaratabilmesi için. Şimdi ben mesela gözüme atıyorum herhangi bir sıvı döksem. O sıvıyı döktükten sonra mesela bir canlıya mesela ondan sonra o neslini devam ettirse evet. yavru canlının gözünde öyle bir sıvı mı olur? Yani bu artık açıklayacak bir durum da değil artık bu. Yani o olay tamamen kopmuş gitmiş. Bu iddialar. Deniz tuzluymuş. Balık da tuzlu suda yaşıyor. Gözümüzdeki gözyaşının içindeki tuz da deniz tuzuymuş. Oradan geliyormuş. Yani açıklayacak bir şey bulamıyoruz. Diyecek evet. bir şey bulamıyoruz artık buna. O sempozyumu da detaylarıyla çıkartıp inşallah anlatalım. Geçen seneki evet. sempozyumu da. Ondan öncekini de inşallah. Yani tabii bunu görünce insan diyor yani bu kadar büyük bir yalan var. Demek ki enteresan bir devirdeyiz yani bu anlaşılıyor. Bütün yani o kadar komik bir yalan ki evrim.
Bilimin ilerlemesiyle
evet,
değil mi hala iddia
ediyorsun? Tüm dünyaya kabullendirilmiş bir metafizik bir durum var. Yani ben mesela ilk hayatımda hocamızın Evrim Aldatmacısı kitabını okuduktan sonra dedim farklı bir durum var. Yani Allah orada nasip etti. Ya değişik bir devirde yaşıyoruz. Yani böyle bir yalan nasıl bu kadar büyük bir yalan tüm dünyaya kabullendirilebilir? Çok değişik bir durum olduğu anlaşılıyor. Bu sempozyumda yine bunu anladık. Anlamaya
evet,
devam edeceğiz.
Bir de şimdi insan gözünde diyor değil mi? Bir yerde kör nokta var diyor. Şimdi optik olarak zaten insan gözünün görüş açısı belli. Bu açılarda tabii ki belli noktaya gelindiğinde artık göz zaten gözü Allah belli bir açıda 10 milyon rengi görebilecek şekilde yaratmış durumda. Fakat günümüzdeki teknolojiyle insan gözünün benzeri bir kamera yapılamıyor. Yani yapılsa bile o zaman Aslı Tol'un diyebilir miydi? Bu kamera tesadüfen oldu. Veya şu anki kameralara baksa mesela dese ki şu kameranın açı olarak mesela irisinde veya merceğinde şurasında bir renk hatası piksellenmeyi yapmıyor. Şuradaki piksel kör. O zaman bu evrimle mi oldu diyecekti. Ya bu kamera evrimle mi oldu yani? Bu kamerayı yapan mühendisler yüzyıllar boyunca harcadıkları para, emek ve çabanın sonucunda bu kamera o bilginin harmanlanmasıyla üretiliyor değil mi Allah'ın izniyle? Bu kamera bizim gözümüzle kıyaslandığında çok çok ilkel bir durumda kalıyor bu kamera.
Evet.
Bu kameraya sen kendi kendine oluyor diyemiyorsun. Hatta değer veriyorsun ve hatta teknolojik olarak alkışlıyorsun. Aferin bak bunlar örnek bilim adamları diyorsun. O halde kendi gözüne nasıl böyle bir yakıştırmada bulunabiliyorsun? Allah'ı tenzih ederiz. O demek ki akıl ve mantıkla ilgili tamamen kendisiyle ilgili bir durum. Normal müspet bilime bakıldığında net Allah'ın yarattığı ortada. Bak mesela kıyaslayalım. Bu bir mantık şeydi. İlk önce mantığını söylemek istedim. Hani kendi kendine inanmakla, kendi kendine olduğuna inanmakla Allah'ın yarattığına inanmanın arasındaki farkın ve mantık haricinde ilk başta söyledim. Bir de bizim balıklardan miras kaldığı gibi öyle safsata gözümüzle ilgili bir geçmişe yönelik bir iddiası var. Bakın onun da cevabını verelim. Evrim, geçmişte ilkel, günümüzde kompleks bir yapı olduğunu söylüyor değil mi? Dolayısıyla insan gözünün geçmişteki canlıyla daha kompleks olması lazım. Şimdi kıyaslıyoruz. Solda tabii bu arada ne var? Trilobit denen, Kambriyen döneminde ortaya çıkmış İlk göz sahibi canlı var. Ve nasıl bir göz? Şimdi özelliklerini söyleyeceğiz.
Sen başlamadan bir cümleyle evet. bir şey söyleyeyim hocam. Ergi Deniz Özsoy'a sordum. Trilobit denen bir canlı var. Kambriyen devrinde ilk görülen canlı. Bunun gözü insan gözünden kat kat daha üstün. Bu konuda ne düşünüyorsunuz dedim. Bilmiyorum dedi. Trilobit'i bilmediğini söyledi. Şimdi o Ergideniz Özsoy'un bilmediği Trilobit'i
açıklayalım. Dinleyelim. Tabii o onu bal gibi biliyordur ama içine gelmiyordur. Onun için söylemiştir. Biz anlatalım bak. Bütün milyonlarca izleyicilerimiz de görsünler. İnsan gözünün bir mercek ve bir lensli yani tekil bir yapısı vardır. Çünkü atmosferde karasal ortamda inşallah görür. Su altında o kadar iyi göremez. Ve kapasitesi tam 650 megapiksel. Çok çok muazzam, üstün bir çözünürlüğe sahip. Trilobit gözü suyun altında görebiliyor. Çift katmanlı 300 ila kimi türünde, kimi türünde de 3000 mercek ve lensten oluşan megapiksel sayısı da bu anlamda hesaplanamayacak kadar yüksek olan müthiş bir göz yapısı var. İnsanın yüzlerce kat küçüklüğünde olan bir canlı bu.
Bu çok mucizevi bir yapı. Burada her mercekten alınan görüntülerin birleştirilmesi söz konusu. Yoksa canlı hiçbir şekilde hareket edemez.
Evet. Hepsi birbirine karışır yoksa. İnşallah. İnsandaki bir göz 90 derece görebilirken iki gözün açılarının çakıştığı için toplam görme derecesi 120 derece. Bu az önceki konunun açıklaması bu. Zaten gözü Allah bu şekilde yaratıyor. 120 dereceyle görüyoruz. İnşallah. Trilobit'e baktığımızda günümüzdeki böceklerde olduğu gibi 270 derecenin üstünde neredeyse her tarafı her an görüyor ve çok yüksek çözünürlükte görüyor ve suyun altında görüyor. İnsandaki diğer özelliğe bakacak olursak çok zayıf bir malzemeden yapılıyor. Retina, iris, gözün dışındaki proteinler, kristalin proteini vesaire gözdeki bütün yapılar saydam ve çok zayıf, dayanıksız bir malzemeden yapılıyor. Yapılıyor. Allah öyle yaratmış. Gözümüz çok dayanıksız etten yani. Ve etin içerisinde de hem dayanıksız etten böyle. Çok narin ve nazik bir yapısı var. Hafif oynandığı zaman zaten hemen görüntüde bulanıklaşma oluyor. Hemen görüntünün dereceleri kayıyor optik açıdan. Çok çok nazik bir organ maşallah. Fakat şimdi trilobite bakıyoruz. Kalsit denen bir kayadan yapılmış göz.
Çekiştirirsem bir şey olmayacak gibi duruyor zaten.
Ya fosili çıkıyor. Taşlaşıp fosilleşiyor. Yani zaman içerisinde yüz milyonlarca yıl boyunca bozulmuyor. Mineralizasyonla içerisindeki kalsit kayası sağlam ve sabit kalıyor. Ve bu taşlaşma esnasında bozulmuyor. Çok net bakın göz yapısını iyice görebilirler izleyicilerimiz. Sayılıyor çünkü bu. Biyologlar bunların gözlerini sayıyorlar. Fosilin gözünü sayıyor. Mercek adedini sayıyor.
İnsan gözü fosilde kalmıyor örneğin. Evet. Dağılıyor.
Şimdi
ama
bu ikisini kıyasladığımız zaman neyi anlayacağız o zaman buradan? Ergideniz Özsoy'a söylüyoruz. Yaşam komplekslikle başlamıştır. İlkel bir form hiç olmamıştır. Eğer bu evrim senin söylediğin gibi bir mantık, şuur addedebilen bir yapıysa veya mutasyon elinde not defteri senin istediğin listeyi anında mutasyon yapıp sana yeni proteinler, genler, özellikler üretiyorsa o zaman daha insan yokken yüz milyonlarca yıl önce ortaya çıkan ilk göz sahibi olan bu trilobitin göz yapısı neden bizde yok? Veya neden daha iyisi bizde yok? Evet. Bizde çok daha küçük bir versiyonu var. Ama bu versiyon bile, yani şu hali bile günümüz kamera teknolojisinden çok daha ilerlemiş safhada. Evet. Nasıl ki sen buradaki şu baktığımız kameralara ilkel veya kendi kendine olduğu diyemiyorsan göze hiç diyemezsin. Trilobite de hiç diyemezsin. Evet. Hepsi Allah'ın sonsuz ilmiyle yarattığı inşallah ya tecellileridir. Bize gösteren tecellileridir.
İnşallah. Kısa bir aramız var hocam. Sonra devam edelim inşallah. Evet, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oktor hocam da aramıza katıldı. Hoş geldin Oktor hocam.
Hoş geldin Oktor hocam.
Siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Evet, bir filmle mi devam edelim
evet,
hocam?
Evet, gözdeki kör noktayı konuşmuşsunuz. Onunla başlayalım.
Evet.
Müthiş bir mucize. Yani normalde görmememiz gerekiyor. Karşıdaki çok önemli bir alanı ne kadar büyüklükte olduğunu şimdi göstereceğim.
Evet.
Ayrıca retinanın önünde yani sinir hücrelerinin önünde damarlar var. Onları görmemiz gerekiyor. Yani görüntü alanında böyle eksiklikler olması gerekiyor. Damarların eksiklikleri bayağı bir büyük bölge hem de yani böyle damarları görmemiz gerekiyor.
Evet.
Görüntü eksik olması gerekiyor. O da yok. Yani müthiş bir mucize bu.
Maşallah.
Ve kimse de açıklayamıyor bunu. Yani beyin yama yapıyor. Yani beyin atomlardan oluşan bir organ. Yani bilmediği bir şeyi nasıl tamamlar bir de yani. Mesela yazıya da baktığımız zaman yazıda kör noktaya karşılık gelen kelimeler oluyor. Ama hiçbir eksiklik görmüyoruz. Yani öbür gözle kontrol ettiğimizde her iki gözün kör noktası farklıdır birbirinden zaten. Şimdi bakın sinir hücrelerinin önünde nasıl bir şey var? Önce bir görmenin fizyolojisiyle başlayalım. Nasıl gördüğümüzü. Göz merceği var. Sesini.
Maintains the shape of the eye.
Evet, bu sklera denen dış kısmı var gözün gördüğümüz gibi. Buraya göze göz kasları yapışır ve gözün hareketlerini kontrol ediyor.
Control eye movements. Choroid is the middle layer that contains the blood vessels.
Damarların olduğu koroid tabakası denen bir tabaka var içeride. Is a clear circular area in the sclera. Korneada saydam bir yapısı var. Yani vücuttaki tek saydam hücreler burada. Bakın gördüğünüz gibi göz merceğinin olduğu yerde ışığa geçirgen hücreler var. Bu hücrelerin yapısı ve içinde bulunan kristalin proteini denen bir proteinin özelliği bu. Işığa geçirgen. Saydam olması. Yani tam olması gereken yerde bazı genler aktif hale geçiyor. O hücreler saydam oluyor. Yani ışığı geçirgen geçiriyorlar. Burada göz bebeğinin olduğu yeri görüyoruz. Bakın pupilla denen, etrafında iris denen yapı var. Işığın miktarını ayarlıyor. Bu karanlıklarda açılıyor daha çok ışık girsin diye. Çok fazla ışık olduğu zaman da daralıyor. Giren ışık miktarı azalsın diye. Çünkü bir parlaklık görürdük biz mesela güneşe çıktığımız zaman. Başka bir şey göremezdik. Veya gece tam tersi olsa,
karanlık.
Gece de genişlemese bu sefer kapkaranlık, simsiyah, hiçbir şey göremezdik yine. Hı hı. Mükemmel bir ayarlama yapılıyor. Tam ışığa göre milimetrik ayarlama. Bu da göze rengini veren tabaka aynı zamanda. Evet bakın ışıkla birlikte ayar yapılıyor. Bunun arkasında göz merceği var. Kristalin lenslerinden, kristalin proteinlerinden oluşan ışığa geçirgen. Ve ışık giriyor. Ta arka bölüme kadar gidiyor. Ama gözün yapısı itibariyle, yani hocamız hep anlatıyor. Normalde çok bulanık bir görüntü oluşması gerekiyor. Yani bir kürenin içine sıvıyı doldurun. Ne kadar saydam olursa olsun ışığı kırar, bozar. Deforme eder görüntüyü. Asla olmuyor bu. Evet, bakın burada sıvı var içeride. The anterior fluid is called the aqueous humor. Aqueous humor denen ön tabakı, ön bölümdeki sıvıyı gösteriyor. Posterior fluid is called the vitreous humor. Vitreous bir sıvı var arkada da. The retina is the inner layer and contains the nerve cells, the rods and cones and the bipolar cells. Şimdi bakın. Burası damarların olduğu bir yer. Sinir hücrelerinin önünde. Onları aşarak görüntü geliyor, sinir hücrelerine geliyor. Burada iki tip hücre var. Bunlar uyarıldığı zaman, bakın, uyarılıyor, uyarılar geliyor, ön tarafta bunların kabloları.
Evet.
Normalde bunun da görüntüyü engellemesi gerekiyor. O da olmuyor, yani önden geçiyor. Ama bunun çok önemli bir sebebi var. Evrimciler bazen bunu haşa hatalı tasarım gibi küçük akıllarıyla
hala anlatıyorlar.
Çalışıyorlar.
Boğazı hala anlatmışlar.
Bu yapı olmasa bu hücrelerin, gözdeki bu sinir hücrelerinin oksijen tüketimi çok yüksek. Çünkü muazzam yüksek bir metabolizmaları var. Saniyede 100 milyarlarca reaksiyon oluyor her birinde. Fotonları algılayacak kadar bir hassasiyeti var. Yani çok özel protein yapılar var.
Evet.
Tek bir foton geldiği zaman mesela rodopsin diye bir proteini deforme ediyor. Şeklini değiştiriyor daha doğrusu. O şekil değişikliğiyle başka bir proteine bağlanıyor. Böyle zincirleme reaksiyonlarla ışığı algılayacak bir durum ortaya çıkıyor. Kanallar açılıyor. Kanallarda içeri iyon girişi oluyor. Dışarı iyon çıkıyor. Ve elektrik sinyali oluşuyor. Ama bu bir saniyede, yani bakın bu bir saniye, yaklaşık 300 milyar kere oluşuyor. 300-400 milyar kere oluşuyor. Bu da yeterli değil. O protein bir kere uyarıldı. Şekli değiştiği zaman onun derhal eski haline dönmesi gerekiyor ki yeni gelen protein fotonu algılayabilsin. Bu da yine aynı şekilde aynı süre içerisinde gerçekleşiyor. Ve bu saniyede bir saniyede yüz milyarlarca kere oluyor. Hem o tarafa hem o tarafa.
Ve biz görüyoruz.
Evet görüyoruz. Ama görüntüde en ufak bir eksiklik yok. Yani bu hatalı tasarım değil. Çünkü kan dolaşımına çok yakın olmak zorunda bu hücreler bu özelliğinden dolayı. Yüz milyarlarca kere reaksiyon oluyor. Oksijen tüketimine çok fazla ihtiyaçları var. Allah o şekilde yaratmış. Yani bu evrimcilerin o küçük aklıyla söylediği gibi bu optik sinirler sinir hücrelerinin arkasında olsaydı dolaşımla sinir hücrelerinin arasına gireceği için yeterli oksijen alamayacakları için asla görme olmazdı. Ama tabii bunun Dawkins'in bundan haberi yok. Evrimcilerin bundan haberi yok. Şimdi devam edelim. Axons form the optic nerve. Light rays. Bakın ışık geliyor. Through the cornea, pupil and lens. Where the light kırılıyor, arkaya geliyor. Focus them on the rods and cones, which transmit. Burada elektrik uyarısı oluşuyor. Ve beynin ilgili bölümlerine gidiyor. Şimdi ben bir film daha göstereceğim inşallah.
O sinir tabakası aynı zamanda ışığı bir nevi süzüp çok daha görülebilir ve netleştirmede de rol aldığını düşünebilim adamları. Yani gelen ışığı süzüp daha görülmede kaliteyi arttırıcı bir rol oynadığını da düşünüyorlar.
Evet. Şimdi bakın mesela bir mum gördüğümüz zaman ışıksız her şey siyahtır diyor. Foton denen parçacıklar geliyor. Foton denen parçacıklar da elektronlardan ayrılan minik enerji yüklü parçacıklar. O kadar ufak ki. Bunların saniyede katrilyonlarcası geliyor gözümüze. Ama gözün mükemmel yapısı bunları algılayacak şekilde yaratılmış. Yani bu kadar ufak partikülleri o protein yapısındaki değişiklikler anında elektrik sinyallerine çeviriyor. Ve saniyede yüz milyarlarca kere reaksiyon yaparak. Bakın şimdi gösteriyor. Fotonlar karşıdan geliyor göze. Geçmesi gereken yer diyor, transparan olması gerekir diyor. Işığa geçirgen hakikaten de öyle. Mükemmel bir yaratılış bu. Yani sadece kristalin proteini, ışığa geçirgen proteinler mercekte var. Ve hücre yapısı çok özel. Diğer hücrelerden farklı. Çünkü sadece o ilgili genler aktif hale geçiyor ve göz oluyor. Ve tam olması gereken yerde, şimdi burada tesadüf deneme yanılma metodu yok. En baştan itibaren Allah en güzel şekliyle yaratmış orada. Bakın gözün arkasında şöyle okla göstereyim. Kocaman bir kablo çıkıyor. Yani gözün mesela görme alanını düşünelim. Şöyle yarı kürenin çok önemli bir kısmıdır bu. Dolayısıyla böyle büyük bir kısmın sinir hücresi yok böyle büyük bir kısımda. Sinir kabloları çıktığı için bu karşı tarafta mesela 3-4 metrelik ilerideki duvarda 1-2 metre çapında bir bölgeyi görmemesi gerekiyor normalde. Evet. Çünkü karşı oranladığınız zaman mesela orası kaç santimdir? İşte 6-7-8 santim diye düşünelim. Onun 1 santimi mesela 6'da biri o kablonun çıktığı yer. Dev bir alanı görmüyoruz biz aslında normalde. Devam edelim şimdi. Bakın kristalin lensin içinden çok özel bir protein bu ışığa geçirgen. Ve arkadaki o sıvı dolu bölmeyi geçiyor fotonlar. Ve retinaya geliyorlar. Sinir hücrelerinin olduğu bölüme. Bakın bunlar sinir hücreleri. Evet. Pigment epitelinde duruyor bunlar. O proteinler aktif hale geçiriyor ve bundan kanalların açılması ve oluşan elektrik sinyali önüne geliyor retinanın. Önündeki sinirler vasıtasıyla bakın buradan milyonlarca sinir var. Şimdi bakın bu arkadaki retinanın büyütülmüş olarak görüntüsü. Hem kocaman bir kablo var sinir hücrelerinin olmayan ve bir sürü de damar görüyorsunuz burada. Peki karşıya baktığımız zaman biz bu damarları niye görmüyoruz? Evet. Yani karşı görüntüde eksiklik olması lazım. Damarı görmesen bile damar ışığı getirmediği için yani normal damar ışığı geçirmez.
Damar şeklinde siyah.
Damar şeklinde tabii görüyoruz. Eksik alanlar olması lazım. Bir de kocaman kablo var böyle. Onun da eksik alan olması lazım karşı görüntüde. Asla yok.
Ya kabloyu önümüze koysak şimdi nasıl engelliyor? Tabii. Gözümün içinde de ışığın önünde duruyor.
Parmaklarını mesela parmak gibi bunlar düşün. Parmakların arasından görebilirsin sen değil mi? Ama bu yok. Yani görüntüde bu eksiklik yok. Ayrıca bu kadar kablo var. Ve kocaman bir alan eksik normal. Görmüyor. Teknik olarak görmüyor. Ama görüntü hiçbir eksiklik yok. It's the optic nerve. Kaldı ki yani gözün yapısı itibariyle zaten içi bulanık yani böyle ışığa o kadar böyle mükemmel görüntü görecek bir yapısı zaten yok. Evet şimdi bu tabii çok önemli bir konu. Materyalistler bunu zaten çok tartışıyorlar. Yani nasıl oluyor da kör noktanın yani kablonun çıktığı yerin eksik görüntüsü tamamlanıyor diye. Diyorlar ki beyin tamamlıyor. Yani şimdi düşünelim. Beyin yani onların anladığı anlamda maddeden oluşan yani şuursuz atomlardan oluşan bir yapı ilk defa gördüğü bir görüntüyü eksikliğin ne olduğunu bilip de nasıl orijinale uygun olarak tamamlayabilir?
Evet.
Çünkü biz öbür gözle de kontrol ettiğimizde hep aynı şeyi görürüz. Herkes yapsın bu deneyi. Ya bir gözle bakıyoruz. Kocaman bir eksiklik var. Ben öbür gözle bakıyorum. Hiçbir eksiklik. Aynısını görüyorum. Aynı şekilde görürsünüz. Yani yazı da olsa bu. Herhangi bir detay da olsa. Karşı duvardaki bir özellik de olsa. Hep aynı şeyi görürüz. Demek ki gören göz değil. Allah yaratıyor ve eksiksiz yaratıyor Allah. Nitekim Allah ayette gözünü çevirip gezdir. Şeytan Allah'a sığınırım. Hiçbir eksiklik göremezsin diyor. Hiçbir çatlaklık göremezsin.
Maşallah. Tabii evrimciler delilleri olmadığı için değil mi hocam? Her zaman yaptıkları gibi bazı bilimsel gerçekleri de çarpıtarak farklı şekilde açıklamaya çalışıyorlar. Çünkü gözün biz bugün biliyoruz ki sadece bu özelliği değil. Parçalardan oluşuyor ve bu parçaların birinin bile o parçayı aldığımız zaman hiçbir şekilde bir işlevini yerine getiremiyor göz. O parçaların hepsinin o an orada hazır olması gerekiyor görme işleminin gerçekleşebilmesi için. Bu da canlının en temel özelliği. Bir canlı görmeden, değil mi? Dolaşan, besin bulmaya çalışan bir canlı görmeden bunların hiçbirisini yapamaz. Ayrıca oradaki hücrelerin farklılığından bahsetti Doktor Hocam. Çok mucizevi bir konu. Çünkü biliyoruz ki spermle yumurta hücresi birleşiminde tek bir hücre var başta. Sonra çoğalmaya başlıyor 2, 4, 8, 16 diye. Yine aynı hücreler var. 5. 6. günü embriyonun bazı hücreler farklı yerlere gidip farklılaşmaya başlıyorlar. Şimdi o tek hücrenin, çoğalan aynı yapıdaki hücrenin saydam bir hücre olması ve organellerine zarar vermemesi, çekirdeğine zarar vermesi, sadece saydamlığının durumunu değiştirmesi çok mükemmel bir yapı maşallah. Allah'ın yaratmasıyla bu sürecin de gerçekleştiği çok maşallah. Apaçık belli.
Maşallah. İnşallah. Şimdi bakın bilim adamları görmeyle ilgili neler diyor. Yani bir kere bu teknik bilgiler, bilimsel bilgiler bizi net bir gerçeğe götürüyor. Şimdi yine çok ünlü bir hanım bilim hanımını izleyelim bakalım neler diyor. Gözler objektife benzer diyor. Fakat asıl gören kayıt bandı beynin arkasındadır diyor. Yani göz değil diyor, beynin arkasındaki görme merkezi. İlgili görme merkezi. Adı görsel kortekstir, hemen burada arkadadır diyor. Doğru, yani görme merkezi var arkada. Bu kamera ve kayıt bandı gibi. Yani gören göz değildir. Göz evet. Kör yani bu çok açık bir gerçek. Göz hiçbir şey görmüyor. O elektrik sinyalini çevirmekle görevli.
Bir araç.
Ara, evet ara organ, araç şeklinde. Fakat elektrik sinyallerini gören bir varlık var. İşte bu çok önemli. Yani çok net bir gerçek. Hatta gözün yapısı itibariyle görüntünün gördük yani eksiklikler olması gerekiyor asla yok. Allah eksiksiz yaratıyor, kusursuz yaratıyor.
Burada görüntünün olması mucize zaten. Bu yapıdan görüntünün tam ve eksiksiz olması, hiç kesilmemesi, hiçbir boşluk, piksel hatasının olmaması, 3 boyutlu 10 milyon tane rengi ayırt eden sürekli son derece net bu görüntünün hiç kesilmemesi zaten mucize Allah'ın izniyle. Evet. Bu zaten Allah'ın varlığını gösteren bir delil. Orada evrimcilerin anlattığı gibi yanlış bakış açısıyla evrime çekilecek bir şey yok. Zaten yani bu kamerayla hatasız görmemiz bizim görüntüyü Allah'ın yarattığının bir delili inşallah.
Ya sadece algılarıyla muhatap olan bir insan, algıların evrimi neyin evrimi yani? Zaten şu maddenin aslı gerçeği, yani zihnimizin içinde, beynimizin içindeki elektrik sinyallerini, hepsi aynı elektrik sinyali bir de. Öyle bir özelliği var beynin. Yani işitme merkezine giden elektrik sinyalinin, görme merkezine gidenlerin hiçbir farkı yok. Fakat nasıl oluyor da bu varlık birini görme olarak algılıyor, birini ses olarak algılıyor, birini de maddenin katılığı şekil olarak algılıyor, kenar olarak algılıyor, pürtük olarak algılıyor, sıcaklık, soğukluk olarak algılıyor. Hepsinde aynı elektrik sinyali var. Yani sadece elektrik sinyalleriyle muhatap. Ama göz olmadan görüyor, kulak olmadan duyuyor. İşte bu yani çok net, derin düşünülmesi gereken bir konu. Maddenin dışında, yani maddeden tamamen farklı metafizik bir varlık var. Ve Allah bunu bize bildiriyor. Allah'ın bildirdiği için biz bunu biliyoruz. İnsanın ruhu. Yani insan bir ruh olarak var.
Evet.
Allah kendi ruhundan üfürdüğünü bildiriyor. Ve bu ruhun algıladığı algılarını da Allah yaratıyor. İnşallah. Bu çok açık. Yani rüya gerçeği çok net bir delil. Allah onu özel delil olarak yaratılmış o insan için. Çünkü rüyada biz madde görüyoruz. Güneş görüyoruz. Sıcaklık, soğukluk algılıyoruz. Ses duyuyoruz. Ha mesela diyorlar ki bunların mutlaka dışarıda karşılığı olması lazım diyorlar. Değil mi? Yani sen mesela bataryası sorduğun zaman diyor ki adam, ya diyor ben bu bardağı tutuyorum diyor. Demek ki bu var diyor. Peki bunu nasıl ispatlarsın? Var, bir düşünelim şimdi. Diyecek ki işte hissediyorum, katılığını hissediyorum. Beyninde elektrik sinyali bu. Görüyorum, bu da beyninde elektrik sinyali. Duyduğun ses o da beyninde elektrik sinyali. Yani tamamı algılar bütünü zaten. Ve rüyanda da aynısı oluyor. Rüyada da insan dese mesela ben bu bardak kesin olarak var. Uyandığında var oluyor mu? Olmuyor yani, değil mi? Ama o an emin, yani rüyada emin. Evet. Katılığını hissediyor çünkü. Görüyor, dokunuyor. Var olduğundan emin oluyor. Hatta var der sana böyle rüyasında. Aa, sonra bir uyandığında ne havada o el var, ne havada bardak var. Ama biraz önce emindi inşallah.
Evet. Bunu şuna da benzetebiliriz aslında. O beyne giden elektrik sinyallerini biz, değil mi? Elektrik iletim kanallarını çıkarıp bir bilgisayara bağlama imkanımız olsa ve bilgisayardan gözün gönderdiği gibi, parmaklarımızdaki sinirlerin gönderdiği gibi elektrik sinyalleri göndersek bilgisayardan beyne, aynı şeyleri gerçekmiş gibi hissederiz.
Matrix gibi yani.
Evet.
Matrix'te
tek bir beyinden ibaret olan bir insan bile son derece kendinden emin bir şekilde bir hayat yaşadığını, işte ailesi olduğunu, okula gittiğini, ondan evet. sonra sadece beyin olsa, evet. yani bir bilgisayar ve bir beyin farz edelim. Bilgisayar beyine bağlı ve bir ömrün elektriksel sinyallik karşılığını o beyne sürekli olarak gönderiyor. Farz edelim. Hocamızın örneği tabii bu. O kişi sadece beyinden ibaret olmasına rağmen bir ömür yaşayabilir. 60 evet. sene geçirebilir. Evet. Çocuklarıyla işte pikniğe gidebilir. Eşiyle sinemaya gidebilir. Ondan sonra ilkokul, ortaokul hepsini okuyabilir. En ince detaylarına kadar. Anıları olabilir. Her şey olabilir. Yani sadece evet. aslında olduğu yer beyin vardır ve bir bilgisayar vardır. Sadece o kadar. Yani onun haricinde başka hiçbir şey olması gerekmiyor. Yani insanın hı hı. onu yaşayabilmesi için. Şimdi buradan bu bize nasıl bir sonuca götürüyor? Demek ki ruh var. Allah'ın kontrolünde. Ve bu görüntülerde, bu yaşamımızda ruha izletiriyor. Yani dışarıda maddenin aslına biz hiçbir zaman ulaşamıyoruz. Allah yaratıyor ama biz aslına hiçbir zaman ulaşamıyoruz. Allah'ın bize gösterdiği, ruhumuza izlettiği hayatı yaşamıyoruz inşallah.
Evet, ya zaten inşallah. Yani insan... Mesela biraz önce verdiğin örnek tabii çok önemli bir örnek hocamızın verdiği. O sadece beyinden ibaret olan adam kalkıp seninle iddialaşabilir. Bak der kolum var benim diye bardağı tutuyorum der yani işte var bu der değil mi diyebilir. Halbuki o sadece beyinden ibarettir. Değil mi? Ama o kolunu elini kolunu hayali elini kolunu var zannedebilir. Hatta tabii çok önemli bir konu. Beynin kendisi de sinyal zaten. Yani nerede görüyorsun dediğimizde birisine... Elleriyle kafasını tutar. Yani rüyada da yapabilir bunu. Değil mi? Rüyada da bak burada beynimde, kafan, beynin nerede dediğimizde de tutar onu böyle hatta. Hatta çıkarıp beynin önüne bile koyarız böyle. Değil mi? Var der bu. Halbuki var mıdır karşılığı rüyada? Olmak zorunda değil zaten inşallah. Allah algı olarak yaratır. Şimdi bakın bilim adamları, biz diyoruz yani dışarıya hiç çıkamaz. Zaten dışarıya çıkamayan birisi, beyninin içindeki o küçücük yerden dışarıya çıkamayan birisi... Dışarıda şu var, bu var diye iddialaşması son derece mantıksız. Dışarısı yok ki onun için. Nerenin dışında çıkıyor? Şimdi bakın bilim adamları ne diyor mesela? Şimdi bunlar yine uluslararası ünlü bilim adamları. Büyük bir hologram içinde, yani üç boyutlu bir görüntü içinde yaşıyor olalım ya da olmayalım diye başlıyor. İyi bir yanıt veremediğimiz bir sorudur bu, diyor. Bilimin dünyamıza ait söyleyebileceği şeyler açısından... Çözmemiz gereken büyük felsefi bir sorundur bu bence. Çünkü bilimde biz her zaman gözlemleyeceğizdir. Evet, insan yani şuurlu bir varlık olarak her zaman gözlemleyicidir. Yani eninde sonunda insan beynine gelip ancak yaptıklarımızı görmemize ve algılamamıza izin veren şeyle kısıtlanmışızdır. Yani beynimizin içinde biz sadece algılarımızla muhatabız. Onu söylüyor. Öyleyse tüm bunların büyük bir yanılsama olduğu düşünülebilir. Yani dışarıda bunların karşılığının olduğunu, yanılsama olduğu düşünülebilir. Çünkü diyor bakın çok önemli. Gerçekte dışarı çıkıp içeride ne olduğuna bakma imkanımız yok. Dışarıya çıkamıyorsun ki hiç. neyin dışarısı yani? Dışarıda evren var, dışarıda oda var. Şimdi herkes düşünsün yani oda mı bizim içimizde, biz mi odanın içindeyiz? Çok açık yani oda bizim içimizde. Biz evet. odanın içinde görüyoruz kendimizi çünkü öyle bir mükemmel görüntü bütünü var ki. Oda görüntüsü var, bir vücut görüntüsü var. Hı hı. İnsan o vücudun kendine ait olduğunu düşünüp odanın içinde olduğunu varsayıyor. Halbuki bilimsel bir gerçek. Bütün hepsi elektrik sinyali olarak beynimizin içinde var. O elektrik sinyalleri değerlendiriliyor. Biz asla dışarıda çıkamıyoruz. E o da bizim içimizde oluşuyor o zaman.
Evet.
İnşallah.
Maşallah.
Onu bir şeye de benzetebiliriz. Mesela göz kamera diye biraz önce bahsettik. Sinirler kablolara işaret ediyor. Beynin arka kısmı da monitöre işaret ediyor. Fakat normalde monitörün başında izleyecek birisi gerekiyor. Hı hı. İnsan vücudunda maddi olarak böyle bir şeye rastlamıyoruz. Monitörde duruyor, bitiyor olay.
Evet.
Yani göz var, kamera, sinirler var, kablo, beynin arka kısmı var, görme merkezi deniyor. Orası da monitör. Başında bir kişi lazım. Bir varlık lazım. Bizden bağımsız, madde olarak laboratuvarda gözlemleyemediğimiz bir varlık gerekiyor. O da ruh inşallah.
Ya orada da i̇nşallah. Yani monitör, orada bir görüntü oluşmuyor.
Evet.
Yani bilim adamı orada bir görüntü görmüyor. Orada sinir hücrelerinden gelen impulsların hepsinin yani gözden gelen hepsinin toplandığı küme haline geldiği kablonun ucunu görüyorsun orada.
Sonlandı değil mi?
Evet, sonlandığı teknik bir küme olarak. Görüyorsun orada. Ha, burası görme merkezi deniliyor. Yani mesela bilgisayarda da birçok devre vardır. Oradaki mesela görüntü kartından gelen devreler, daha doğrusu giden ve gelen devreler görüntü kartının çipinde yoğunlaşır. Fakat çipine geldiğinde orada bambaşka bir sistem vardır. Çipte o bütün gelen görüntü verilerini işleyip monitöre görüntü olarak ileten bir çeviri yapan bir işlemci, bir orada beyin olduğunu görürüz. Orada bir sistem olduğunu görürüz. Fakat bizim beynimizdeki hadise tam bu bilgisayar gibi değil. Beynimizde de vücudun diğer yerlerindeki sinir sistemine ait olan sinir hücrelerinin çok çok yoğun bir halini görüyoruz. Daha farklı bir organ görmüyoruz beynin içerisinde. Beyni oluşturan hücreler vücudun zaten her tarafındaki çeşitli uzunlukta ve çeşitli yapıları olan sinir hücrelerinin çok yoğun bir hali. İnşallah.
İnşallah.
Bu da mesela görüntüyü görenin, oradaki şuuru gösterenin organın kendisi olmadığını gösteriyor. Ya bir de nasıl görebilir? Yani mesela karaciğeri oluşturan atomlarla, elimizi oluşturan atomlarla, gözümüzü oluşturan atomlarla, beyin oluşturan atomlar aynı atomlar. Karbonhidrat var, proteinler var, yağlar var. Ona elektrik verdiğin zaman görüntü nasıl oluşabilir? Yani sadece elektrik iletimiyle bir şeyin ortaya çıkması, algının hem de son derece net ve yani müthiş bir derinlikte bir algı. Hiç bozukluğa uğramayan, üç boyutlu bir kere yani üç boyutlu. Sana hiçbir zaman görüntüde böyle değişik bir şey olmuyor. Yani burada bir hata var diyebileceğim bir görüntü değil.
Evet.
Mesela bilgisayar simülasyonları oluyor, üç boyutlu. Simülasyon ama yani çizimden gerçek bir dünyanın ne derler rekonstrükte edilmiş hali. Montajlanıyor, modelleniyor. İlla ki orada bir mantık hatası bulabiliyorsun. Diyorsun şurada biraz normal insan gibi hareket etmemiş. Bunun çizim olduğu belli. Fakat dünyada bize Allah'ın gösterdiği bu görüntüde her an Allah bunu saniyede 333 milyar defa olan bir hadiseyle yaratıyor Allah. Her an yaratıyor bu görüntüyü. Fakat biz hiçbir hata görmüyoruz. Çünkü hiçbir şey aklın ihtiyarını kaldıracak şekilde değil. Her şey gerçek gibi geliyor insana. Böyle çok net ve temiz, berrak bir görüntü inşallah. Bu netlik içerisinde o netliğin kaynağını insanın iyi düşünüp akletmesi lazım. O bütün bu her şeyin üzerinde bütün güce sahip olan Allah inşallah.
Evet. Doktor hocam anlatırken ona dikkat ettim hocam. Dediğim gibi 300 milyar işlemin yaklaşık olarak yapıldığını söyledi, meydana geldiğini. Mesela gözümü oynattığımda kafamı görüntüde hiçbir cızırtı, kesinti olmuyor. Sabit evet. Orada doktor hocam. Değil mi? Maşallah o işlemlerin sayısıyla işte bu hiç yavaşlama, duraksama kesinti olmuyor. Mesela yüksek çözünürlüklü mesela filmleri düşünecek olursak bilgisayarlarda değil mi? Eğer bilgisayarın ilgili yeri de çok gelişmiş değilse ekran kartı mesela o yüksek pikselli görüntüyü oynatamaz bilgisayar. Tıkanır. Ki 300 milyar tane işlem aynı anda hiçbir şekilde yapamaz zaten. Hiçbir bilgisayar yapamaz bunu aynı anda. Biz baktığımızda ama beynimize ve gözümüzdeki ilgili yere 300 milyar işlemin aynı anda gerçekleşmesi vesilesiyle görüntünün pürüzsüz, cızırtısız, kesintisiz hiç takılmadan, tıklamadan meydana geldiğini, gördüğümüzü görüyoruz maşallah.
Yani aslında o kadar üstün bir ilimle yaratıyor ki Allah maşallah. Ya biz bunları biliyoruz ama o kadar gerçek olduğunu düşünüyor ki insan. Hakikaten bir odanın içindeyim. Karşım var, değil mi? Evet. Uzakta olduğunu varsayıyor. Hareket ettiğini varsayıyor. Ona git. Mesela hareketin algılanması da çok büyük mucize. Şimdi hareket algılaması arka kısmında olmuyor beynin. Yan kısmında hareket algılama merkezi var. Yani şöyle olduğu düşünülüyor. Yani doğal olarak, teknik olarak. Sen şimdi bir görüntüyü görüyorsun. Mesela bir hareket eden bir araba olduğunu varsayalım. O arabanın görüntüsünü kaydediyor. Hafızanda biliyorsun bunu. Yani buradaki görüntü. Bunu biraz ilerideki bir görüntü, yani biraz hareket ettiğini düşünelim. İkinci bir görüntü algılanıyor. Burada hafızandaki bu görüntüyle diğer olan görüntüyü ve onun nerede olması gerektiğini önceden tahmin eden bir sistemle hareket algılanıyor. Ya bu da çok büyük bir mucize. Maşallah. Şimdi bir de şöyle de bakılabilir. Mesela beyin atomlardan oluşuyor. Çok net yani. Kimse bunun aksini iddia etmez zaten. Bu bilimsel bir gerçek. Görüntü de atomlardan gelen fotonlarla oluyor. Değil mi? Yani bir elektron beynin diğer elektronlarına foton denen parçacık gönderiyor. Bir atomdan parçacıklar geliyor. Onu da başka atoma geliyor, böyle çarpıyor. Bir atom nasıl üç boyutlu görüntüyle görür öbür atomları? Nasıl onu ses olarak algılar?
İçi boş atoma elektrik sinyali değiyor içi boş atoma. Ve biz görüyoruz diyoruz. Yani beynin en sonundaki o yer protein yağ diyoruz ama protein yağlar da atomlardan oluşuyor. Atom da boşluktan oluşuyor. Boşluğa elektrik sinyali değiyor. Biz diyoruz ki üç boyutlu olarak bir renkli bir dünyayı görüyoruz. Evet. Bütün renkleriyle. Mesela renk dediğimiz kavram dışarıda yok. Maddeler saydam, ses de yok. Yani mesela şu anda burada radyo dalgaları var. Ama algılayan bir insan yok burada aramızda. Mesela uydu dalgaları var aynı zamanda. Uydu dalgalarını da algılayamıyoruz biz. Ama televizyonu koyup antene kurduğumuz zaman o televizyon onu algılayabiliyor. Algılayabilecek bir cisim veyahut da varlık olduğu zaman bir anlamı oluyor. Yoksa dışarıda bir maddesel karşılığı yok. Şu an burası dolu, dalga dolu. Aynen dışarısı da öyle. İnsan olmasa dışarıda çıt yok. Sadece o şu anda burada dolaşan radyo dalgaları gibi ses dalgaları sessiz bir şekilde dolaşıyor. Mesela ben ağzımdan ses tellerimi kullanarak bir ses çıkartıyorum. O dalgalar normalde sessiz bir şekilde dolaşıyor. Fakat karşıda bunu algılayabilecek bir insan olursa onu bir cümle olarak anlıyor. Veyahut da bir müziği aynı şekilde. Görüntü de aynı şekilde. Dışarıda yine fotonlar var. Kapkaranlık, zifiri karanlıktır dışarısı. Güneş de zifiri karanlıktır. Hocamızın verdiği örnekler bunlar.
Evet.
Fakat yaydığı dalgaları algılayan bir varlık var. İnsan.
Evet.
O vesileyle biz algılayabiliyoruz. Yoksa atoma bakıyorsunuz, içi boş zaten. Saydamdır yani. Atomun arkası gözükür. Arkası da normalde göremezsiniz. Çünkü dışarısı zaten karanlıktır. Böyle kapkaranlık, sessiz bir dünya içerisinde Allah bize rengarenk, güzel seslerin olduğu, müziklerin olduğu bir dünya yaratıyor. Ve bunu da ruhumuza izletiyor inşallah.
Evet, maşallah.
Bataryalar tabii burada tamamen tıkanıyorlar. Yani bu konuya gelindiği zaman evrim hiçbir şey kalmıyor zaten. Yani hangi evrim? Yani evrim o kadar böyle komik bir iddia üzerine kuruldu ki. Yani biz et parçalarıyız. Gören et parçaları. Et parçaları öyle doğada kendiliğinden oluşup biraz daha değişik formda et parçası, biraz daha değişik formda et parçası. En sonunda insan gibi 70-80 kiloluk bir et parçası dünyaya geliyor. Bu da öyle dolaşıyor dünyada. Hareket ediyor. İşte mesela ev yapıyor, araba yapabiliyor. Bilgisayarı var. İşte Facebook'a giren atomlardan, et yığınlarından bahsediyoruz. Evrimcilerin bahsettiği şey bu işte. Böyle metafizik bir konuya gelindiği zaman zaten evrim böyle espri gibi kalıyor. Yani şaka yaptın herhalde gibi bir şey söylememiz gerekiyor evrimcilere. Bu maddenin aslı konusunu incelediğimiz zaman. Çünkü bunların hepsini çok aşan ve çok üst boyut bir konudur bu. Ama görüntü size özel yaratılıyor.
Yani.
Evet, evrim gibi bir şey kalmıyor.
Şimdi bakın bunu çok iyi anlayan Lenin. Lenin maddenin hakikatini çok iyi biliyor. Bu gerçeği. Fakat bakın diyor ki komünizm ayakta tutulması için duyularımızla algıladığımız nesnel gerçekliği, maddenin varlığı Buna gerçeklik diyor. Bir kere yatsıdın mı? Ya bir onun sadece beynin içinde sinyal olduğunu anladın mı? Gerçekte. Onun dışarıda var olmaması gerektiğini, karşılık olarak var olmasının mutlak zorunluluk olmadığını anladın mı? Bu bilimsel gerçekleri bir kere anladın mı? Kuşkuculuğa ve öznelciliğe, subjektivizme kayacağından diyor. Fideizme, yani dini inanca karşı kullanacağın tüm silahları yitirirsin. Yani diyor ki özetle, maddenin hakikatini, bu bilimsel gerçeği bir kere kavradın mı? Komünizm yıkılır, yerle bir olur. Allah'a olan, Allah'a inanırsın yani. Allah'ın varlığı, mutlak varlığını kavrarsın. Bu da fideizmin istediği şeydir diyor. Yani dine karşı olduğu için bu gerçeği kabul etmek istemediğini söylüyor. Parmağını kaptırdın mı diyor. Önce kolun, sonra tüm benliğin gider. Yani komünizm yerle bir olur diyor. Şimdi vicdanen bunun gerçek olduğunu biliyor mu derin? Biliyor, zaten söylüyor burada değil mi? Burada izah ediyor nasıl bir gerçek olduğunu. Hayatı boyunca vicdanına karşı aykırı hareket ettiği için, Allah'ın varlığını sırf kabul etmemek için o kadar kan dönme zulüm olduğu için, bakın ölmeden önceki son hali, çıldırarak ölüyor. Bu halde ölüyor Lenin.
Kapkar olmuş yani.
Ya bir insan demişti hocamız, vicdanıyla çatışamaz. Çatışırsa delirir. Nitekim öyle. Yani bakın maddenin gerçeğini biliyor. Allah'ın varlığını kesin olarak biliyor. Hatta birçok kişiden daha uyanık yani, daha iyi biliyor. Ama diyor ki sırf Allah'ın varlığını inkar etmek için diyor, sakın diyor bu şeye uzak durun diyor siz komünistler diyor. Neden? Çünkü materyalizm çöküyor bu gerçekle. Darwinizme zaten çökmüş oluyor. Bu her şeyin üzerinde bir ilim.
Evet.
Allah'ın varlığı sonları çıldırarak ölüyor. Apo ne diyor? Ben de diyor Lenin'im diyor. Al sana Lenin işte. Buna özeniyor.
Daha sonra terör uygulamaya başlıyor değil mi? Onu örnek aldığı için.
Evet.
O fikrin, o ideolojinin gereği olarak terör uygulamaya başlıyor. Neden? Çatışmayı ilerlemenin temeli olarak görüyor. Bu zihniyetten dolayı da terörü uygulamaya başlıyor. Bakın onunla ilgili bir sunumumuz var.
Yani çünkü diyalektiği esas almış oluyor. Diyalektikle mücadele.
Evet.
Diyalektik zaten şeytanın istediği bir şey. Şeytanın terkininde bulunduğu bir şey. Şeytanın emrettiği bir şey. Şeytan çatışmayı emrediyor. Savaşmayı emrediyor. Allah barışı emrediyor değil mi? İnşallah sulhu emrediyor. İslam demek zaten silm. Yani barış. Yani huzur ve davet olmuş oluyor. İslam'a davet. Onun evet. Demenin zaman savaş, diyalektik, mücadele. Şeytanın enstrümanı olmuş oluyor inşallah.
Evet.
Bir ayet okuyayım ben. Tabii hocam. Ondan sonra devam et inşallah. Rum suresi 10. ayette bu tarz böyle liderlerin ölümü hep bu tarzdadır.
Evet.
Yani böyle hayatı boyunca insanlara yakın şeyde de görüyoruz mesela. Yani doğru olduğundan değil de hani Kaddafi'nin de ölümü mesela yine bu şekilde oldu. Tabii onaylamıyoruz biz bunu da. Mesela Hitler'in ölümü olsun veyahut da başka bu psikopat liderlerin tamamının sonu çok kötü olmuştur. Ölümleri çok kötü oluyor. Allah da ayette bildiriyor bunu. Rum suresi 10. ayette şeytan anlatsın. Sonra kötülük yapanların uğradıkları son, Allah'ın ayetlerini yalanlamaları ve alay konusu edinmeleri dolayısıyla çok kötü oldu. Yani ömrü hayatı boyunca kötülük yapanların, Allah'ın ayetlerini yalanlayanların sonunun çok kötü olduğunu Allah bildiriyor inşallah ayette.
Evet. Şimdi terörle Darwinizmin bağlantısına dikkat çekelim inşallah. Onunla ilgili sayıklarımızı inceleyelim. Bakın bir insanın terörist olabilmesi, savaşı istemesi için önce karşısındakinin insan olmadığına, çatışmanın sözde doğanın kuralı olduğuna, öldürmenin ve katletmenin sözde makul olduğuna, hiç kimseye karşı sorumlu olmadığına inanması, yani Darwinist olması gerekir. Evrimci Darlington, Naturalistler için Evrim isimli kitabında vahşetin, evrim teorisinin doğal bir sonucu olduğunu şöyle itiraf eder. Birinci nokta, bencillik ve vahşet, İçimizdeki doğal bir şeydir. En uzak atamızdan bize miras kalmıştır. O zaman vahşilik insanlar için normaldir. Evrimin bir ürünüdür. Yani sürekli yapılması gerekiyor, uygulanması gerekiyor diyor. Komünizm Darwinist bir ideolojidir. Darwinizm komünizm için o kadar büyük bir önem taşıyordu ki Engels Darwin'in kitabı yayınlanır yayınlanmaz Marx'a şöyle yazdı. Şu anda kitabını okumakta olduğum Darwin tek kelimeyle muhteşem. Engels, Darwin'i Marx ile eş tutacak şekilde kendince övüyor ve Darwin nasıl organik doğadaki evrim yasasını keşfettiyse Marx da insanoğlunun tarihindeki evrim yasasını keşfetti diyordu. Marx ise 19 Aralık 1860 tarihinde Engels'e yazdığı cevabında şöyle diyordu. Bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap işte budur. Evet, faşizm de Darwinist bir ideolojidir, komünizm gibi. Faşist lider Adolf Hitler ünlü kitabı Kavgam'da sözde ari ırkın doğa tarafından üstün kılındığını iddia etmiş. Bu kitabın ismini seçerken de Darwin'in yaşam kavgası fikrinden esinlenmiştir. Hitler 1933'teki ünlü Nürnberg mitinginde yüksek ırkın düşük ırkları idare ettiği, bunun doğada görülen ve tek mantıklı hak olduğu şeklindeki Darwinist görüşü dile getirmiştir. Mussolini bir dönem editörlüğünü yaptığı Sınıf Çatışması isimli derginin ilk sayısında Marx ve Darwin'den geçmiş yüzyılın en büyük iki düşünürü diye söz etmiş ve Darwinizme övgüler yağdırmıştır. Bölücü terörün dayanağı Darwinizmdir. PKK, Marksist-Leninist bir yapılanmadır. Lenin takipçilerine terör uygulamalarını tavsiye eder. Bakın şöyle tavsiye ediyor Lenin. Polisleri, askerleri, devlet memurlarını öldürmek, devlet kurumlarında yangınlar çıkarmak, devletin hazinelerinden paraları almak, devrimci komünist güçler yenilmez silahlı bir güç olarak ortaya çıkmalı, insanları öldürerek, bombalayarak, binaları havaya uçurarak, korku yaymak ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğünü teşkil etmek, iktidara ulaşmamızın önemli unsurlarındandır diyor. Evet. Abdullah Öcalan ne diyordu? Ben bu dönemin Lenin'iyim diyor. Dolayısıyla Lenin'in bu sözünü direkt uygulamaya geçiriyor. Evet, hem propaganda anlatarak yani ideolojiyi anlatarak oradaki halka yaymaya çalışarak hem de terör uygulayarak.
Zaten komünizmin, Darwinizmin sonucu bu yani. Böyle evet. Hani sanki çok şaşırılacakmış şeymiş gibi şey yapıyorlar. Yani sen karşında diyorsun ki sen gelişmiş bir hayvan türüsün. Hayvanlar nasıl gelişmiş şu ana kadar? Çatışarak gelişmişler. Diyalektik vardır diyorsun. Hayvanlar birbirini öldürüyorlar. Öldürünce yeni özellikler kazanıyorlar. Daha gelişmiş canlılar haline geliyorlar. Biz de yarı gelişmiş bir hayvan olduğumuza göre, işte insan düşünen bir hayvandır diye mesela halen daha televizyonda çıkıp anlatanlar var. İnsanların da gelişmesi için çatışması gerekiyor. Bunun en güzel yöntemi savaşmaktır diyorlar. Zaten savaş bu yüzden teşvik ediliyor. Yani daha hızlı ilerleyelim diye hemen daha fazla savaş yapalım diyorlar. Zaten Darwin'den sonra 1. 2. Dünya Savaşları çıkıyor. Darwinizm tamamen çatışmaya göre hareket eden bir ideoloji ve pagan dini. Sonra da diyorlar ki ya bunun sonucunda niye böyle oluyor? Veyahut da böyle olacağına dair kanaatler var çok yanlış diye mesela insanlara nasihatta bulunmaya kalkıyorlar. Ve biz görüyoruz zaten işte olduğunu. Yani 2. Dünya Savaşı'nda evet. Gördük zaten. Şu an Abdullah Öcalan PKK'da görüyoruz aynı şekilde. Yani anlayamıyoruz diyorlar bazıları. Niye bu insanlar böyle sürekli öldürme meraklısı? Anlayamıyoruz diyorlar. Anlayıp anlamazlıktan girenler var. Gerçekten anlamayanlar da olabilir, bilemiyoruz ama yani anlatımlarımız net. Allah'ın izniyle hocamızın anlatımları net, bizim de anlatımlarımız inşallah onun vesilesiyle hocamızın vesilesiyle evet. Net. Garip bir durum yok yani. Sen PKK'ya kalkıp da onu söylersen karşısındakini haşa bir hayvan olarak gördüğü için yapacağı şey belli. Sen çorba ısmarlayayım sana düzelsin aramızı anlaşalım dersen o kişi sana güler yani.
Şimdi bir vaat var ortada. Mesela faşizmde de bir vaat var. Komünizmde de bir vaat var. Bu vaat ne vaadi? Aynen Allah'ın ayette dikkat çektiği buyurduğu gibi inşallah. Şeytanın vaadi. Şeytan vaat ediyor fakat ahirette anlaşılıyor ki şeytana uyanlar anlıyorlar ki şeytan zaten kendisi söylüyor. Fakat diyor size yalan söyledim diyor. Benim de sizin üzerinde evet. Zorlayıcı bir gücüm yoktu. O zaman diyor siz diyor beni kınamayın, siz kendinizi kınayın diyor. Ben size sadece diyor davette bulundum. Vaat ediyor. Mesela ideal düzen, yani kusursuz dünya düzeni, adaletlik, adaletli bir dünya, zengin olma, herkesin eşit olduğu bir dünyayı vaat ediyor. Komünizmde, faşizmde kendi halkına bunu dikte ediyorlar. Bunun eğitimini veriyorlar, bunun propagandasını yapıyorlar. Şimdi cahilane olunca insan tek taraflı düşününce fazla bilgisi olmazsa o zaman buna kapılabiliyor. Ve o zaman mesela nasıl Lenin Rusya'da komünist gençleri provoka ederek komünizmin artmasına vesile oldu. Nasıl Hitler Almanya'da başlayan bu faşizm saçmalığına diyelim sapıklığına orada yeşertti, orada yaydı. İşte bu fikirle cahilane insanlara etki etme sonucunda bu fikir akımlarının büyüdüğünü görüyoruz. Ama vaat aynı. Yani iyi bir düzen diyor. Gelecekte size iyi bir düzen vaat ediyorum. Bunun diyor mesela kurucu etkisi diyor. Aryan ırkı diyor faşizm. Güçlü olan ırk biziz diyor. Bizim hakim olduğumuz zaman diyor. O zaman diyor biz düzen bizim olur diyor. Dünyanın sahibi biz oluruz. Komünizm bütün halkın eşit olması gerektiğini şu anda da ezik olan işçi sınıfının işverene karşı bir mücadele içerisinde olduğunu, bunun üstesinden gelerek hakim olması durumunda çok güzel bir düzene kavuşacağını vaat ediyor.
Onların tabiriyle ezik tabii, yoksa işçi
kardeşler. Onların tabiriyle tabii. Kendisi öyle tanımları koyuyor. Evet. Ve ileride zaten güzel bir düzene geleceğini söylüyor. Fakat tarihe bakıyoruz. Bu ahir zamanın bir mucizesi. Allah bize gösteriyor kötü düzenleri. Faşizmin sonu çok kötü oldu. Komünizmin sonu. Sonu dediğim, komünizmin denenmesinin yapıldığı Rusya ve o Asya'daki diğer ülkeler ve dünyada Güney Amerika'da gibi diğer bütün her yerde, Afrika'da denendi, her yerde milyonlarca katliam, akan kan, adaletsizlik ve çok çok vahim hadiseler meydana getirdi. Ve sonunda birçok ülkede tekrar çöktü düzen.
Evet.
Yani şeytanın vaadi gibi bu vaat de çökücü ve yok olucu bir şekilde yaratılıyor Allah tarafından, Allah'ın inşallah. Tek düzen, geriye tek düzen Mehdiyet kalıyor. Allah bize inşallah Peygamber Efendimiz'e vesile kılarak onu hadiste bildiriyor. Ondan önce denenmedik bir düzen kalmayacak diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hazreti Mehdi'den önce. Ve o düzenlerin hepsi deneniyor ve hepsi çöküyor. Ve yani mesela Darwinizm'den dolayı 1. ve 2. Dünya Savaşları oluyor. Bunlar, yani bu savaştan dolayı insanların ilerlemesi hedefleniyor. Toplumun kalkınması hedefleniyor. Savaşın itici güç olduğu sanılıyor. Çünkü mücadelenin itici güç olduğu sanılıyor. Fakat sapkın bir ideolojiyi temel aldığından dolayı yüz binlerce, milyonlarca insanın ölümü. Faşizm devam ediyor 2. Dünya Savaşı'nda. Yine ölüm, yine kan. Komünizm devam ediyor. Yine ölüm, yine kan. Çünkü bunların hepsi şeytanın vaadi ve şeytanın yolu. Tek bir kurtuluş var. Tek bir ideal düzen var. Tek ve en doğru düzen Mehdiyet inşallah. İslamiyet. Onu da Allah yaşatarak insanlara böyle tarihte bize gösteriyor ki Mehdi'yi arayalım, bulalım ve bulduğumuz zaman da müthiş bir şekilde ona bağlanalım ve itaat edelim. Çünkü tek doğru ve en güzel yol onun yolu inşallah.
İnşallah. Bakın Peygamberimiz bir hadiste şöyle buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Hazreti Mehdi aleyhisselam neyin doğru neyin yanlış olduğunu daha iyi bilir. Kötü hükümleri üzerinizden alıp atacaktır. Yani kötü yönetimleri, kötü kuralları hepsini kaldıracaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselam tehlikelerinizin önünü kesecek. Yani emniyet ortamı tesis edecek. Ve adaletsiz yöneticilerinizi bertaraf edecek. Ve dünyayı dürüst olmayanlardan temizleyecektir. Hakkaniyet ile hareket edecektir. Ve sizin aranızda insaflı bir adalet terazisi kuracaktır. Aynı şekilde Peygamberimiz gerçek derin sevgi yaşayacaklarını söylüyor insanların. Hazreti Mehdi döneminde sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kaimimiz Hazreti Mehdi kıyam edince insanların kalbindeki düşmanlık ve ihtilaf sebeplerini kökten kazıyacaktır. Böylece genel bir asayiş ve emniyet meydana gelecektir. Bunun da nasıl olacağı bildiriliyor. Fikri mücadeleyle, bilimsel çalışmayla. Mesela Darwinizmle baktık. Komünizm arasında çok sıkı bir bağlantı var. Yani iç içe geçmiş. Komünizm, Darwinizm olmadan olamıyor. Komünizm olmadan da PKK olamıyor. Onu da gördük. Çünkü Abdullah Öcalan nerede yetişiyor? Bu ülkenin okullarında yetişiyor. Türkiye'de de Darwinist eğitim veriliyor okullarda. Ve bunun kaçınılmaz sonucu olarak bir insan, Darwinist mantık, yani sen savaşan bir hayvansın. Hayatta kalmak için güçlü olman gerekir. Zayıfları ezmen gerekir. Çatışmada ilerlemenin temelidir, mantığı. Genç beyinlerin bilinçaltına verilirse, haşa bir yaratıcı yoktur. Hayatını da, varlığını da tesadüfe borçlusun. Sen bu mantığı bilinçaltına verirsen, zaten bunun kaçınılmaz sonucu olarak bu gerçekleşir. Nitekim Bakın Abdullah Öcalan diyor ki, lise dönemlerinde büyük felsefik bunalımı yaşadım. Yani lise dönemlerine kadar Allah'a inanıyor, Allah'ın varlığına inanıyor. Ama sonra Darwinist eğitime giriyor. Tanrı ile savaşı verdim, haşa. Bu savaştan başarıyla çıktıktan sonra yarı tanrı oldum. Aklını kaçırıyor yani böyle o Darwinizm eğitimiyle. Söylüyor zaten, bak, Tanrı ile haşa savaş verdim. Bu savaştan başarıyla çıktıktan sonra yarı tanrı oldum. Tanrı görüyor kendini, haşa.
Haşa.
Bunun sonucunda da mesela nasıl, bakın Darwinist olduğunu da uzatmadan açıklayayım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı 2007 yılındaki savunmasında özellikle de Darwinizme, neden Darwinist olduğunu dikkat çekiyor. Bakın diyor ki, Abdullah Öcalan'ın savunması bu. Evrim kuramının antropolojiye uygulanmasıyla ilkel primatların, insanların ilk maymunsu ataları, 60 milyon yıl önce oluştukları, 20 milyon yıl önce de iklimsel koşullar sonucu Doğu Afrika'da ilkel araçlarla iki ayağı üstünde yürüyen türün gelişme gösterdiği kanıtlanmaktadır. Darwinizm kanıtlanmaktadır diyor. Hangi delille? Hiç delille. Ve devam ediyor. Genelde insan dışı tüm canlı varlıklarda süren doğal evrim süreci insan toplumunda kendi kavrama ve ifadesiyle bilinçlice sürdürülmektedir. Yabanil toplum aşamasında insan grupları bir nevi gelişkin hayvan topluluklarının düzeyini taşıyordu. Ya söylüyor işte açıkça. Ben de liseye kadar diyor Darwinizm, Marvinizm bilmiyordum, Allah'a inanıyordum diyor. Sonra bir Darwinizm eğitimi aldım. Haşa tanrı oldum. Çıldırıyor yani, kafayı üşütüyor. Darwinist oluyor, komünist oluyor, terörist oluyor. Yani bu kaçınılmaz bir süreçtir.
Şaşıracak bir şey yok.
Tabii şaşıracak bir şey yok. Yani hocamızın ısrarla söylediği konu bu. Yani devletin okullarında eğer tek yanlı olarak hiçbir bilimsel dayanağı olmayan bir pagan dini dayatmayla öğretilirse sonuç bu olur. Ve ona karşı bir çalışma yapılmazsa artarak devam eder.
Evet.
Halbuki eğer okulda okutulacaksa mutlaka yaratılışın delilleri de anlatılsın. Proteinden oluşmasının imkansızlığı diyor hocamız. 350 milyon tane fosil var. Hiç laf edilmiyor. Hiç delil yok. O dayatılıyor. Öğrencilerin bilinçaltına bu veriliyor okullarda. 350 milyon delil var. Onun hiç lafı edilmiyor. Proteinden oluşması imkansız. Proteinler tesadüfen olur diye öğretiliyor. Oluşmasının imkansızlığı anlatılmıyor. Gerçek bilimsel kanıtlar anlatılmıyor. E tabii bu o zaman sen hayvansın. Savaşman gerekir. Savaş itici güçtür. İlerlemenin temelidir.
Evet.
Bu işte Abdullah Öcalan oluyor ondan sonra. Hitler oluyor. Stalin oluyor. Lenin oluyor. Zaten ben bu dönemde Leninliyim diyor.
Bunları evet. Duyduktan sonra şöyle bir sonuç çıkarabilen birisi olabilir değil mi? Sen hayvansın. Hayata bir kez geliyorsun. Öldükten sonra toprak olacaksın ve sonsuza kadar yok olacaksın. Çatışarak ilerleyebilsin diyorsun adama. Adam şöyle bir sonuç çıkartabilir mi? O zaman ben iyi bir insan olmalıyım. Yani bu hayatımı iyi olarak geçireyim. Herkese iyilik yapayım. Ondan sonra madem çatışarak gelişiyorum, o zaman çatışmayayım. Herkese sevgi dolu olayım. Madem öldükten sonra bir hayat yok. Tabii onların inancına göre söylüyorum bunu. Madem öldükten sonra bir hayat yok, o zaman bu hayatımı en fedakar şekilde tüm hayatımı dünyaya adayım ve kendimi hiç düşünmeyeyim gibi bir sonuç çıkarabilir mi bir insan burada?
Evet.
Tam tersini çıkartır.
Tabii.
Her şeye saldırma şeklinde çatışma, kavga, cinayet, evet. Ondan sonra terör, bencillik zaten had safhada. Çünkü bir kere gelmiş dünyaya, onun maksimum geçirmesi lazım faydayla. Birisini düşünmesi zaten, düşünse bile uzun vadede kendisine dönecek bir şekilde faydasını görerek düşünebilir. Yani hiçbir karşılık beklemeden zaten mümkün olmayacağı belli.
Evet,
dolayısıyla bu sonuçlara da şaşırmamak lazım.
Son olarak ben de herhalde süremiz de bitti. Komünist lider Lenin'in bak bir iki tane sözünü okuyacağım. Bunun karşısında da Peygamber Efendimiz'in Hazreti Mehdi dönemindeki hadislerinden bir karşılama örnek vereceğim. Lenin diyor ki polisleri, askerleri, devlet memurlarını öldürmek, devlet kurumlarından yangınlar çıkartmak, devletin hazinelerinden paraları almak, hırsızlık, devrimci komünist güçler yenilmez silahlı bir güç olarak, silahlı güç, ortaya çıkmalı, insanları öldürerek, bombalayarak, binaları havaya uçurarak korku yaymak ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğü teşkil etmek, iktidara ulaşmamızın önemli unsurlarındandır diyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam dönemindeki, yani bu dönemdeki inşallah, yaklaşan inşallah altın çağdaki durumu bize şöyle söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Mehdi Aleyhisselam uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz o dönemde. Bir damla kan bile akıtılmaz. Uyuyan kişi uyandırmayacak, kan akıtılmayacaktır. Mehdiül dem, değil mi? Kan akıtmaz. Bütün vahşeti durdurur inşallah. Hazreti Mehdi'nin sıfatı. Uyuyanı uyandırmaz, asla kan dökmez. Yeryüzünü adaletle doldurur inşallah. Demek ki Hazreti Mehdi dönemindeyiz. Bu komünizmin de sonunun inşallah geldiği dönemdeyiz.
Evet hocam, inşallah süremizin sonuna geldik. Tüm izleyenlerimize hayırlı akşamlar diliyoruz.